Hayırlı günler Radyo Kuzey izleyenleri. Ahir Zaman ve Yaratılış Delilleri programına hoş geldiniz. Bugün ben, Oktar Hocam, Onur Hocam'la sizlerin karşısındayız. Hoş geldiniz.
Maşallah. Dün de bahsetmiştik. Allah bizim sinir sistemimizi iki türlü yaratmış vaziyette. Birincisi istemli olarak bizim yani isteğimizle kontrol edebileceğimiz yani irademizin Allah'ın bize verdiği irademizle kullanıp hareket ettirebileceğimiz organlarımız ve uzuvlarımız var. Bir de bizim irademiz dahilinde bırakılsa bizim beceremeyeceğimiz açıkçası ve irademizle yapamayacağımız şeyleri de istemsiz sinir sistemi kontrol ediyor. Yani tabiri caizse otomatik. Vücudumuz otomatik kontrol ediyor ve bütün bu vücuttaki işlevler yerine getirilmiş oluyor. Bunlardan en önemlilerinden bir tanesi nedir? Nefes almak. Nefes almayı biz hani kendimiz istediğimiz zaman yapabiliyoruz ama normalde bu bir otomatik ritmi var. Vücut bunu otomatik olması gereken miktarda biz uyurken, ayaktayken, koşarken değil mi? Her türlü rakımda, yükseklikte maşallah düzenliyor. Böyle evet. Bir sistemimiz var. Şimdi bu konularla alakalı biraz daha ayrıntıya girerek sunumumuza başlayabiliriz. Nefes alıp verme düzeninizi hiçbir zaman kontrol etmiyorsunuz. Çünkü bazı hücrelerin bu kontrolü bizim yerimize, hücrelerimiz bunu yapıyorlar. Her insan için hayati bir öneme sahip olan nefes alma işlemi solunum merkezi tarafından düzenlenir. Solunum merkezi tarafından düzenlenir. Bu merkez bir mercimek tanesi büyüklüğünde olup beynimizin bir uzantısı olan beyin sapı denen yerdedir. Ve başlıca 3 grup sinir hücresinden oluşur. Birinci grup hücreler solunumun temel ritmini belirlerler ve içimize hava çekmemiz için emir verirler. Böylece ihtiyacımız olan havayı içimize çekmiş oluruz. Yalnız şunu dikkatle bulmamız gerekir. Konuştuğumuz her şeyde biz burada hücre diyoruz. Hücreler aklı şuuru olmayan, yani mesela bu hücrenin görevi solunum merkezi, solunumla ilgili işler yapıyor. Mesela kan hücresi ol ve kan hücresinde hemoglobinle oksijen taşı desen yapamaz.
Evet.
Yani o bir vücut hücresi tipi ama o hücrenin yaptığı bir iş değil burada. Yani aklı şuuru olmayan karbonhidrat, proteinlerden oluşmuş bir merkez görüyoruz. Sen nesin? Ben solunum merkeziyim diyor. Ne peki amaç ne? Ben de bir parçası bulunduğum 100 trilyon tane hücreden oluşan bu vücudun bütün nefes ihtiyacını karşılamak benim görevim diyor. Ben o yüzden diyor nefes karşılamam lazım. Eğer diyor nabız şu kadar olursa bu kadar nefes içeri vermem gerekir. Eğer nabız şu kadar olursa bu kadar vermem gerekir. Rakım azalır yükselirse basınç farklılıklarında bu kadar vermem gerekir. Benim yegane görevim budur diyecektir söz olup konuşsa. Halbuki hücrenin aklı şuuru olmayan bir gözle göremeyecek kadar küçük bir canlının diyelim bunu yapamayacağı çok açık. Allah'ın izniyle oluyor ve biz burada detaylarını anlatıyoruz maşallah. Evet devam edelim. İkinci grup hücreler ise yine hücreler diyoruz. Solunumun hızını ve gidişatını belirlerler. Ancak ikinci grup hücreler devreye girdiğinde birinci grup hücrelerin faaliyetini bir sinyalle durdururlar. Böylece akciğerin hava dolum bölümü kontrol edilir ve nefes alıp vermemiz hızlanır. Üçüncü grup hücreler ise normal nefes düzeninde aktif değildirler. Ancak yüksek oranlarda soluk almak vermek gerektiği zamanlarda devreye girerler. Karın kaslarımıza sinyal gönderip solunuma katılmalarını sağlarlar. Solunum kimyasal olarak da kontrol edilir. Bizim nefes alıp vermemizin amacı kandaki oksijen ve karbonhidrat miktarlarının belirli bir oranda kalmasıdır. Bu orandaki değişiklikler ise solunum merkezindeki bir grup hücreyi harekete geçirir. Ve solunumdaki bozulan değerler çok hassas ayarlamalarla olması gereken düzeye getirilir. Kandaki oksijen miktarının solunum merkezine doğrudan bir etkisi yoktur. Evet, tekrarlıyoruz. Kandaki oksijen miktarının solunum merkezine doğrudan bir etkisi yoktur. Burada bir grup daha devreye girerek, bir grup hücre devreye girerek mucizevi bir şuur gösterirler. Beynin dışında şah damarı gibi bazı büyük damarlarda bulunan çok hassas alıcılar, kandaki oksijenin belli bir düzeyin altına indiğinde solunum merkezine sinyaller gönderirler. Böylece çok hassas değişikliklerle solunumla gerekli ayarlamalar, düzeltmeler yapılır. Üstelik bu mekanizma o kadar hassastır ki hayatınız boyunca otururken, koşarken ya da uyurken hiç hata yapılmaz ve vücudumuzdaki 100 trilyon hücreye her an tam ihtiyacı olan oksijen taşınır. Zararlı olan karbondioksit ve hidrojen iyonu gibi atıklar da derhal uzaklaştırılır. Biz burada ne görüyoruz? Her kademesinde vücudumuzu oluşturan 100 trilyon hücrenin 100 trilyonunun da ihtiyacını gideren bir lojistik hizmeti görüyoruz. Çünkü dolaşım, değil mi? Bununla alakalı.
Evet.
İhtiyacı olan her maddenin ne kadar küçük miktarda veya ne kadar büyük miktarda olursa olsun tespiti yapılıyor. Nerede yapılıyor? Damarlarda. Ana aort damarlarında yapılıyor. Peki oradaki hücreler, bakın bir tane hücre söylüyoruz. Gözümüzde göremeyecek kadar küçük miktardaki canlı diyelim. Bizim bir parçamız olan canlı. Bizim bütün vücudumuz için gerekli ideal oran gaz oranını, mesela oksijeni nereden biliyor? Oksijen molekülünü bir kere nereden tanıyor? Değil mi?
Tabii.
Biz görsek tanıyamayız, bunun tipinden anlaşılmaz, şeklinden anlaşılmaz. Kaldı ki hücrelerin gözü de yok, algılayıcısı da yok. Koku alma, görme, röntgen çekme, kimyasal tahlil yapma gibi yetenekleri de yok. Buna rağmen hem oksijenin algılayabiliyor hem de damarda yeterli miktarda olup olmadığını biliyor. Ben damarda ne kadar oksijen bulması gerekiyor, yeterli miktarı ne, bunun ideal oranını bilmiyorum. Ama oradaki hücreler bunu çok iyi biliyorlar. Ve bak, doğum olduktan sonra insan, değil mi, İlk defa ilk nefesi akciğerine çektiği andan itibaren, ki o mucizevi bir andır, ondan sonra ölünceye kadar kandaki ideal oksijen oranı her zaman korunuyor. Kim tarafından? Şu husus hücreler tarafından. Allah'ın vesile ettiği elçiler, yani buradaki hücreleri kastediyorum örnek olarak, vesile ettiği, temsil ettiği görev itibariyle bu hücrelerin bu işi yani yapamayacağı hakikaten çok belli. Hücreler kim ki bunu yapıyor? Yani vasfı ne, özelliğine hangi uzmanlığı var diye bakıyorsunuz ama oradaki moleküller ve hücreler hatasız işler yapıyor. Demek ki bu işleri oradaki moleküllere, oradaki akan damara, oradaki bütün beyindeki sinir ağlarına, bütün bu koordinasyonun hepsine hükmeden bir aklın biz tecellisini görüyoruz. Yoksa biz burada yani tesadüfen oluşan, kendi kendine doğada yavaş gelişmelerle oluşmuş bir kompleks bir mekanizma görmüyoruz. Çünkü eğer bu mekanizmada, bak, doğum olduğu anda ilk nefes alınmasındaki bütün mekanizmalardan bir tanesinde hata olsa, yanlışlık olsa ve gaz oranı şaşsa, mesela oksijen az alınsa, yeteri kadar hemoglobin olmasa mesela, dokulara yeteri kadar oksijen iletilmese, o zaman vücuttaki reaksiyonlar ciddi bir şekilde sekteye uğrayacak ve canlı ölecektir. Eğer bu sistem çok mükemmel işliyorsa ve milyonlarca yıldır bütün canlılarda, dolaşım sisteminde de buna benzer sistemler var, insanda da belki yüz binlerce yıldır bu sistem mükemmel şekilde işliyorsa, o zaman biz hepsinin aynı anda ve yüce kudret olan Allah tarafından bir anda yaratılıp ve her an kudretiyle bunu kontrol ettiği düşüncesini, değil mi, fikrini çıkarırız. Çünkü bilim bize bunu açık bir şekilde göstermektedir. Maşallah. Tesadüfen kendi kendine rastgele şey oluşturabileceği bir sistem kesinlikle değildir. İnşallah.
Evet, yani oksijen dengesi o kadar hassas ayarlanıyor ki maşallah. 100 bin kilometre damar ağı var. Ve her bir damarın bir hücreye uzaklığı en fazla milimetrenin 20'de biri kadar olabiliyor. Yani milimetre, İyi düşünelim, şu kadarcık bir şey böyle. Bunun 20'de birinden daha fazla uzak olamıyor hücreye. Bir kere bu damar ağının oluşması bir mucize. Çünkü 20'de birinden fazla uzak olduğu zaman hücre oksijen alamıyor ve hayatını kaybediyor, yaşayamıyor yani hücre. 100 trilyon hücre var. 100 trilyon hücreye bakın, 100 bin kilometre damar ağı en fazla milimetrenin 20'de biri kadar uzaklıkta. O kadar mükemmel bir damarlanma tasarımı var.
Olması gerektiği gibi tasarlanmış maşallah.
Mükemmel yani. 100 bin kilometre dünyanın çevresini iki kere dönecek kadar. Yani parmak uçlarımızdaki damarlar, kılcal damarlar, burnumuzun ucunda, dilimizde, o iç organlarımızda.
Gözümüzün önünde.
Evet. En fazla hücreye milimetrenin 20'de biri kadar uzaklıkta. Şimdi oksijenin miktarını Onur Hocam anlattı. Hassas alıcılar tespit ediyor. Ama bunu solunum merkeziyle koordine olarak çalışıyorlar. O oksijen ayarlanması solunum merkezinden kontrol ediliyor. Ama solunum merkezi de bu damarlardaki, yani şah damarı, karotis arteri deniyor ona. Onun gibi yapılardaki hassas alıcılarla da oksijen miktarı ne kadar olduğunu bilmek zorunda. Oradan veri aktarımı yapılıyor o hücrelere. Ve o hücreler de solunumun hızını belirliyorlar. Yani mesela spor yaparken tabii sık nefes alıyoruz. Neden? Daha çok oksijene ihtiyaç var. Değil mi? Aynı zamanda daha çok oksijene ihtiyaç olduğu için solunumun hızı arttırılıyor. Fakat kalp atım hacmi de aynı şekilde kontrol ediliyor. Kalbimiz de hızlı atmaya başlıyor. Çünkü daha çok kanla daha çok oksijen sağlanması gerekiyor kaslarımıza. Ve spor yaptığımız takdirde. Bunların hepsi koordine olarak ayarlanıyor. Kalp merkezi var, solunum merkezi var ama birbirinden bağımsız apayrı çalışmıyorlar. Hepsi kandaki oksijen miktarı tarafından da koordine ediliyor aynı zamanda. Hızlarını belirliyorlar.
Evet.
Bu da yeterli değil. Mesela oksijen oksijeni hemoglobin diye bir molekül taşıyor. O hemoglobinin muhteşem bir yapısı var. Alfa ve beta proteinlerden oluşuyor. Ortasında bir demir iyonu var. Ve oksijeni taşıyor. Oksijen olan belirli bir ilgisi var. Şimdi bu yetişkinde normal yetişkin hemoglobini bulunuyor. Bebekte mesela bebek hemoglobini bulunuyor. Hemoglobin F denen bir molekül var. Hemoglobin molekülü. Bebekte üretiliyor bu. Yani normalde bizde de var da hemoglobin F molekülünün genleri. Biz yetişkinde bu baskı altında tutuluyor. Üretilmiyor artık. İhtiyacı yok çünkü insanın. Onun şöyle özel bir görevi var bu hemoglobin F'in. Oksijene ilgisi normal yetişkin hemoglobininden daha fazla. Neden? Şunun için annenin hemoglobini yetişkin hemoglobini ya, ondan koparıp alıyor oksijeni. Annenin dolaşımından besleniyor çünkü bebek. Kendi akciğerlerinden solunum yapamıyor annenin karnındayken. Bir sıvının içerisinde bulunuyor zaten, rahmin içinde. Kendi damarlarıyla annenin damarları arasında ince bir engel var. Ama anneden alıyor oksijenini, onun hemoglobinden koparıp alıyor. Çünkü ilgisi daha fazla hemoglobin F'in. Öyle özel olarak yaratılmış. Fakat bu dışarı çıktığında bir dezavantaj. Şundan dolayı dezavantaj. Şimdi hemoglobinden de oksijeni alan miyoglobin var. Bu da kasın içerisindeki hemoglobin molekülü. Onun da ilgisi yetişkin hemoglobinden daha fazla olduğu için kaslarda koparıp alıyorlar oksijeni. Daha fazla ilgisi olduğu için. Fakat bebek hemoglobinin, hemoglobin F'in ilgisi çok fazla olduğu için kaslara vermekte direniyor. Dolayısıyla dışarı çıktığında bebek eğer hemoglobin F ile devam etseydi yaşaması imkansız hale gelecekti. Halbuki Allah öyle bir sistemle yaratılmış ki hemoglobin F üretiliyor. Tam doğarken yetişkin hemoglobinine geçiliyor. Yani yaklaşık doğduktan sonraki 12 ayın içerisinde hemoglobin F tamamen yapımı durduruluyor. Muhteşem bir sistem bu. Yani bu sistemdeki
maşallah
akıl, üstün akıl Allah'ın sonsuz aklının, sonsuz sanatının tecellisi. Bakın bir tek burada hata olsa, hemoglobinin F ile doğsa, var o genlerde var yani, o gen devam etse yoluna, hayat olmuyor. Peki nereden biliniyor yani, DNA'da bunu bilen sistemler var. O genin aktivitesi tam doğarken durdurulmaya başlanıyor, durduruluyor. Bu muhteşem bir sistem işte. Yani sırf şu, Allah'ın yarattığının çok net delili yani, hiçbir şekilde tesadüfe yer olmadığının maşallah.
Evet.
Ki yani derinliğine indikçe saymakla bitecek gibi değil. Allah'ın yaratmasının delilleri, sonsuz delili var. Nereye baksak bunu görüyoruz zaten inşallah.
Evet maşallah. Ama çok hassas Allah özellikle böyle yaratıyor. Mesela hemoglobin ilk nefes alındığında bebekteki hemoglobin olacak olsa ölüm oluyor. Akciğerlerdeki sistem ilk nefes alımında normalde ne sıvıyla dolu değil mi? Ana karnında bütün ihtiyacına plasentadan bağlanmış olan anne kordonuyla bütün bebek, embriyo, bütün ihtiyacını oradan gideriyor. Fakat yani dışarıdaki ortamı bilmezken o canlı, farklı bir canlı çünkü ana karnındaki canlı, dışarıda gazın olduğu, atmosferin olduğu ve solunum yapması gerektiğini de bilmezken bütün vücut ona hazır, hemoglobininden, akciğerinden, bütün damarından hepsi hazır, dışarıya çıkıp bütün ilk nefesini aldığı anda bütün sistem mükemmel bir şekilde işliyor. Daha ortam bunu yani ortamın bilgisi daha yokken yani o ortamda yaşamıyorken canlı buna hazır. Mesela evrimin açıklayamayacağı bir konu da bu. Yani o diyor ki mesela evrim aynı ortamda diyor ortama uyum sağlayanlar arasında elenme oluyor. Uyum sağlayanlar kalıyor diyor değil mi? Fakat canlılar daha embriyoyken yavruyken ya mesela sürüngenler yumurtanın içerisinde büyüyor değil mi? Memeliler ne yapıyor? Anne karnında büyüyor. Daha henüz embriyoyken dış ortamla alakası yok. Ne olduğunu bilmiyor. Hakikaten şuuru da yok. Hiçbir şey yok. Fakat ilk doğum anında kafasını gökyüzüne yani güneşi gördüğü anda bütün sistem hazır. Dış ortamı bilmiyordu ki o. dışta nasıl bir ortam olduğunda bilgisi yoktu. Nereden o bilgi hazır oldu? Demek ki o bilgi önceden tas tamam, mükemmel bir şekilde hazırdı. Bütün vücudunda, bütün hücrelerinde vardı. Bu neyi gösterir? Mükemmel, kusursuz ve tam yaratılışı gösterir.
Maşallah. Evet, doğru yani Onur hocamın söylediği. Mesela orada anne karnındayken sıvının içinde, dışarı çıkınca havanın içine geldiği anda bütün sistemleri hazır ama mükemmel bir geçiş yaşıyor orada.
Evet.
Yani ilk çıktığı anda hemen yetişkin hemoglobini devreye giriyor. O hayatta kalmasını sağlıyor. İlk nefes alması. Ben mesela çok doğumda bulundum. Hakikaten ilk çıkar çıkmaz bebek böyle. Ve annenin haznesinden çıkıyor. Akciğerleri de çıkıyor. Göğüs kafesi çıktığı anda soluk alıp verme. Önce bir ağlıyor falan, bir öksürüyor, bir şey oluyor. Hemen başlıyor. Muhteşem bir şekilde. Başlamazsa zaten müdahale etmek gerekiyor. Hmm. Nadiren oluyor tabii ki yani. Allah hep hastalıklarla, özel durumlarla yarattığı için insanı zayıf olarak yaratılmış. Onu da gösteriyor eksikliklerini. Mesela soluk almazsa, kalbi atmazsa hemen masajla solunum cihazına bağlayarak müdahale etmek gerekiyor bebeğin hayatta kalabilmesi için. Ama Allah'ın dilemesiyle muhteşem bir şekilde başlıyor. Doğum da çok büyük bir mucize. Yani doğumun bir kere 9 ay 10 günlük bir süre. Değil mi? Herkes bilir bunu. 9 ay 10 günde doğum gerçekleşiyor. Neden? Çünkü tam Allah öyle yaratmış ki insanı, 9 ay 10 günde tam olgunluk meydana geliyor. Doğumu yapacak olan hormonların salgılanması hepsi ona göre programlanmış. Oksitosin diye bir hormon tam doğum olacağı gün, 9 ay 10 günde devreye giriyor. Rahmin kaslarını kasıyor ve doğum sancıları başlatıyor. Doğum sancıları başlayınca bebeği annenin leğen kemiğine doğru itmeye başlıyor bebeği. Oradan çıkartacak. Fakat çıkışı da öyle yani orası
kolay
böyle,
bir çıkış hani, olmuyor.
Kolay bir çıkış yeri değil. Fakat Allah o kadar uyumlu yaratmış ki bebeğin başıyla leğen kemiğini, leğen kemiğinden çok özel bir manevra yaparak dönerek çıkıyor. Önce tepesi çıkıyor. Hmm. Normalde tabii normal doğumda. Bazen anormal durumlarda oluyor ama normal doğumda özel bir manevrayla çıkabiliyor ancak oradan. O manevrayı yaparak çıkıyor zaten. Ama şimdi şunu hep birlikte düşünelim. Eğer bebeğin başıyla leğen kemiği birbirine uyumlu yaratılmış olmasa tamamen birbirinden farklı yapılar. Bakın annenin başka bir canlının leğen kemiği, bu DNA'da genetik olarak kodlanmış olarak var.
Evet.
Apayrı bir canlı bebek, yani farklı bir insan, onun rahminde 9 ay 10 günlük sürede ama başı tam o leğen kemiğinden mükemmel olarak, milimetrik olarak çıkacak şekilde özel olarak tasarlanmış. Yaratılmış daha doğrusu inşallah.
Evet.
Tasarlanmış. Allah tasarlamaz tabii de inşallah. Ama tasarımı mükemmel, uyumlu. Bu işte yaratılışın kanıtı. Bitti, evrim falan yok. Yani burada mesela deneme yanılma diye bir şey olmaz. İşte deneme yanılma, bilinçli bir müdahaleyle ve deneme yanılma yapamazsınız. Bebeğin başı her büyük olduğunda çıkamayacaktır. İşte her küçük olduğunda bu sefer beyin fonksiyonları eksik kalacak, yine bebeğin hayatıyla bağdaşmayacak. Ya her iki durumda da olmuyor. Ama tam mükemmel uyumlu, bebek oradan çıkabiliyor. Uyumlu olmasa zaten doğum gerçekleşmez. Hayat olmazdı.
Evet. Doğduğu zaman da canlılarda ne görüyoruz? Hem fizyolojik olarak ortama hazır, hem de müdürce ahenkli oluyor maşallah.
Maşallah.
Yani bütün canlılarda simetri var ya. Ya bütün vücut tam simetrik. DNA'sına bakıyoruz bunun ama genler ayrı. Diyor ki evrimciler değil mi? DNA tesadüf de oldu diyor. Bilgi eklendi diyor. E kardeşim aynı bilgi hem sağa hem sola mı eklenir? Ve bütün vücudun tamamında mı olur? Değil mi? Maşallah onu da Allah'ın yarattığı çok belli simetri konusunda.
Ben de biraz simetriyle konusuyla ilgili bahsetmek istiyorum. Elimize bir çift deniz kabuğu aldığımızda, onu yan yana koyduğumuzda üzerindeki çizgilerin ne kadar bir simetrik şekilde olduğunu görmekteyiz.
Evet.
Aynı şekilde aynaya yüzümüze baktığımızda simetri örneğini görmekteyiz. Mesela gözümüzün sağda solda olmak üzere, mesela ikisi birbirine eşit orantıda. Mesela biri 2 milim veya 3 milim, 1 santim sağda veya solda, az ya da fazla değil. Simetri evrendeki uyumu sağlayan konulardan da bir tanesi aynı zamanda. Bütün canlılar simetrik bir yapıya sahiptir. Evrendeki her şeyin kendi kendine gelişen tesadüfler neticesinde ortaya çıktığını iddia eden evrim teorisi savunucuları, doğada sergilenen bu renk çeşitliliği düzen ve simetri karşısında açıklama getiremezler. Böylesine kusursuz bir düzenin kendiliğinden kör tesadüfler ile ortaya çıkmayacağı açıktır. Evrimcilerin öne sürdükleri hiçbir iddia ile doğadaki canlıların renklerinin, desenlerinin, simetrinin oluşumunu açıklamaları mümkün değildir. Akıl sahibi her insanın hemen göreceği çok açık bir gerçektir. Öyle ki teorinin kurucusu olmasına rağmen Charles Darwin'in de bu gerçeği itiraf etmek zorunda kalmıştır. Charles Darwin şöyle söylemiştir. Parlak renklilik erkek balıklarının kuluçkaya yatması, parlak dişi kelebekler bu güzelliğin doğal seleksiyon kontrolü altında gerçekleştiğini düşünemiyorum. Elbette ki çevremizde gördüğümüz sayısız güzellik, rengarenk kelebeklerin, güllerin, menekşelerin, çileklerin, kirazların, göz alıcı renkleriyle papağanların, tavus kuşlarının, leoparların, kısacası tüm ihtişamı ile yeryüzünün tesadüflerle olduğunu akıl ve mantık sahibi hiçbir insan iddia edemez. Canlıları bu özelliklere sahip olarak yaratan Allah'tır. Allah'ın ilmi her yeri kuşatmıştır. Ondan başka ilah yoktur. Bir ayet okumak istiyorum. Kovulmuş şeytanın Allah'a sığınırım. Şüphesiz müminler için göklerde ve yerde ayetler vardır. Sizin yaratılışınızda ve türetip yaydığı canlılarda kesin bilgiyle inanan bir kavim için ayetler vardır. Câsiye suresi 3 ve 4. ayetler.
Değil mi? Maşallah. Maşallah. Allah hem simetrik yaratıyor, hem rengarenk yaratıyor, hem de ayette Allah'ın buyurduğu gibi türlü türlü, türetip yaydı denizde ve havada türlü türlü çok çok güzel canlılar var. Şimdi onunla ilgili bir videomuz var. Denizlerde özellikle. Onu izleyebilirsiniz inşallah.
Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Göklerin ve yerin yaratılması ile onlarda her canlıdan türetip yayması onun ayetlerindendir. Ve o, dileyeceği zaman onların hepsini toplamaya güç yetirendir.
İşte mutasyon oldu. Mutasyon mutlaka simetriyi bozar. Yani bir şeye dışarıdan rastgele bir müdahale mutlaka zarar getirir. Bunu herkes bilir. Yani bilgisayarı şimdi biz tekmelesek, çekişle vursak, havaya atıp tutsak, duvara fırlatsak, bu bilgisayara bir katkı sağlar mı?
Evet, upgrade yapar.
Çalışmamasına neden olur.
Çalışmamasına neden olur tabii. Herkes bilir bunu. Kırılır, dökülür yani. Bunu bilmek için bilim adamı olmaya gerek yok. Kimse denemesin yani böyle bir şeyi.
Evet.
Mesela şey diyor, dünyanın en ünlü biyoloji kitabının yazarı Neil Campbell var, Campbell and Lewis. Bir numaralı biyoloji kitabı dünyanın, bütün dünya üniversitelerinde standart kitap olarak okutuluyor hemen hemen. Herkes bilir zaten bu kitabı. Ve Darwinist bir biyoloji kitabı, yani Darwinizm savunuyor kitap. Neil Campbell diyor ki, mutasyonların diyor, faydalı olması ihtimali diyor, bir arabanın diyor motoruna ateş edip diyor, bakın motoruna ateş edip, o motorun performansının artması gibi bir ihtimaldir diyor. Şimdi ateş ettiğiniz zaman motora, motorun performansı artar mı? Tabii ki artmaz. Yani motoru tahrip edersiniz siz.
Evet.
Yani diyor mutasyonlar faydalı olamaz demek istiyor. Onu söylüyor, açıkça söylüyor yani. Bu örnek onun anlamına geliyor zaten. Faydalı olamaz demek yerine karmaşık bir cümle kurmuş. Motoru ateş edip de onun makine performansını, ya kardeşim faydalı değil desene. İki kelime yani. Faydalı değil.
Bu kadar. Zarar,
bu kadar. Zararlı. İngilizcesini de söyleyelim istiyorsa. Yardımcı olalım yani. Mesela şeyde Richard Dawkins'e sorduklarında da onun için faydalı mutasyon örneği hiç veremiyor. Hep diyordu mutasyonlar faydalı diyordu. Hayatı boyunca bütün kitaplarına yazmış. Bir soruyorlar. Ooo! Havalarda oralara bakıyor, buralara bakıyor, dudağını ısırıyor falan filan.
Donup kalıyor.
Donup kalıyor. Çünkü yok, o da biliyor olmadığını. Onun için zaten söyleyemiyor. Dolayısıyla mutasyonların faydalı olması diye bir şey yok. Ve simetriyi bozar. Yani buradaki mükemmel simetri, o genetik yapıda simetriyi kontrol eden genler var.
Evet.
Vücudun hangi yerinden hangi uzuv çıkacak ve simetrisi genler tarafından kontrol ediliyor. Özel genetik bilgi bu. Yani bir şeyi simetrik olarak genetik bilgi demek, sonsuz akıl sahibi yaratıcının varlığını ispatlar bu. Ona herhangi bir rastgele müdahale olduğunda, mesela dış etkenlerle, diyelim ki ultraviyole ile mutasyon oluyor. İşte radyasyonla mutasyon oluyor. Değil mi? Radyoaktif maddeler var. Çernobil kazası olmuştu. Japonya'da yine oldu. Bu tsunami nedeniyle bir reaktörden radyasyon sızıntısı oldu. Bunlar gidip DNA'ya zarar verdiği için oradaki nükleotitlere mutlaka zarar meydana getiriyor. Mutasyon ve zarar meydana getiriyor. Yani şimdi mesela biz Çernobil'de ya da Japonya'daki radyasyon sonrasında, değil mi, daha iyi bir organ, hiç görmediğimiz bir organ, hiç görmediğimiz bir canlı görür müyüz? Bu tam bir kepazelik mi böyle düşünmek? Darwinistler bunu düşünüyorlar. Olur mu öyle? Herkes biliyor. Oradaki insanlar kanser oluyorlar. Kanser olmamak için herkes kaçıyor bölgeden zaten.
Ki Çernobil'de göründü. Hakikaten iki akciğerli, ben hatırlıyorum. Kalbi dışarıdaydı mesela çocuğun. Akciğeri yoktu. Kolu göğsünden çıkmıştı. Parmak sayıları farklıydı. Çok patolojik. Hakikaten de Allah özellikle gösterdi. Mutasyon sonucu olmuş hadiselerde bunlar. Oradaki şiddetli radyasyondan sonra. Ama nerede hiçbirisi tamamı ya öldü. Ölmeyenler de böyle patolojik canlılar.
Sakat kaldı.
Evet, varlıklar oldular. Hiçbir şekilde mesela kanat olup uçan bir canlıya rastlamadık. Geliştiren, özellikle kendisinin bir anda zekası çok artan bir insana rastlamadık. Aksine hep ölümler ve birçok hastalıklar oldu.
Zaten bir canlının siz gen yapısının simetriğini bozduğunuz zaman ondan aksi takdirde iyi bir performans bekleyemezsiniz ki yani. Siz bir çalışan mekanizmayı, dengeyi bozuyorsunuz yani.
Evet.
Böyle bir şeyi nasıl savunursunuz ki?
Bir de rastlantının böyle bir şey yapma ihtimalini konuşuyorlar evrimciler özellikle. Yani hani zaten akıllı, her şeye kudreti yeten bir dimağın, bir kudretin doğada varlığını inkar etmek için tesadüfen işte var olan bir canlının daha mükemmel hale gelmesini tesadüfen olan mutasyonadan umuyorlar. Şimdi hangisi daha mantıklı? Tesadüfen olabilecek, bak öyle bir kesinlikle yok. Kesinlikle olur falan konuda öyle bir şey yok. Nerede olacağı belli olmayan, her yerde olabilecek olan bir mutasyonun kendi kendine canlıyı geliştirebileceğini ummaktansa, her şeye gücü kudreti yeten, yoktan var eden, yaratabilen, her şeyi bilen ve kontrol eden bir Allah'ın bunu yarattığına inanmak mı daha mantıklı? Ve rahatlık vericiliği. Hangisinde insan daha çok böyle hem rahat duyuyor hem mantığı ve kanaati geliyor? Öbür türlü her an böyle bir mutasyon tehlikesi, artık böyle her an her yerde her şey olabilir. Bir karmaşa, kaos, bir değil mi? Böyle bir durum insan beklentisine girebilir. Öyle bir şey olur mu? Allah'ın yarattığı ve kudretinde altında olduğumuzu, onun rahmeti ve koruması altında olduğumuzu ve bütün canlıları onun ilmiyle var olduğunu ancak düşündüğümüzde, o zaman hem rahatlıyoruz değil mi? Hem de mantığımız, kanaatimiz geliyor Allah'ın izniyle inşallah.
Şimdi bakın, şimdi bu slaydı gösterelim. Burada mükemmel bir simetri ve renklerdeki uyum ve tasarım görüyoruz maşallah. Bu genetik bilgideki mükemmellik. Yani genetik bilgi Allah tarafından mükemmel olarak yaratılmış. Bakın hiçbir eksiklik yok. Kuş tüylerinin detayları, mükemmelliği, uçuş kasları. Değil mi? Kuşun üzerindeki simetriye bakalım. Bakın muhteşem bir simetri var. Her iki kanatta, kuşun her tarafında. Bu genetik bilgideki mükemmellikten kaynaklanıyor. Burada da mesela hem mükemmel bir simetri hem mükemmel bir renk uyumu var aynı zamanda. Yani hem de aerodinamisi var bakın kuşun. Değil mi? Uçmak üzere yaratılmış.
Evet.
Kemiklerin içi boş. Akciğer sistemi tamamen farklı kara canlılarından. Allah tarafından o genetik bilgi kusursuz olarak mükemmel bir şekilde yaratılmış ki kuş da uçabiliyor metabolizması ona göre. Çok yüksek metabolizmaları var kuşların. Akciğer sistemleri de çok farklı.
Evet.
Kemik yapıları da farklı. Aerodinamikleri de farklı. Ve tüyleri de bambaşka. Yani tüyleri o uçuş mesela sırasında oluşan hava girdaplarını meydana getirecek uçuş sistemleri ve kuş tüyü özellikleriyle modern asimetrik kuş tüyü yapısı var. Bakın işte mutasyon da bunu meydana getiriyor. Şimdi mutasyon sonucu bakalım ne oluyor? Mesela mükemmel bir canlıda mutasyon meydana geldiği zaman onu hemen sakat hale getiriyor. Bakın burada ikinci bir baş görüyorsunuz değil mi? Bir inek herhalde bu ya da işte dana diyelim. Onun ikinci bir başı oluşmuş. Neden? İşte bu mutasyonların dolayı oluyor. Genetik bilgide bozukluk meydana geliyor. Burada bakıyoruz bir sinekte bakın uçuş kanatlarında bozulma meydana gelmiş. Değil evet. mi? Olmaması gereken yerden çıkıyor ve uçamıyor. Nitekim burada bakıyorsunuz ekstradan bir bacak çıkmış. Pekin yavrusu. Dört ayaklı. Dört tane ayağı var. Ne oluyor? Yürüyemiyor. Sakat hale gelmiş. Neden? Mutasyondan dolayı. Bakıyorsunuz burada insan elleri ve ayaklarını görüyorsunuz. 31. Parmaklarda yapışıklık, ekstra parmaklar, fazladan parmaklar değil mi? Ayakta da 31 parmaklı çocuk diyor. Neden? Bu mutasyondan oluyor. Değil mi? Bütün simetri bozulmuş. Onun yerine patoloji meydana gelmiş.
Evet.
Bakın patoloji ve asimetri. Mutasyon daima bunu yapar. Patoloji ve asimetri meydana getirir. Şimdi onunla ilgili bir filmimiz var. Onu da izleyelim. DNA'da 1 milyon ansiklopedi sayfasına eşdeğer bilgi var. Bakın şimdi bu deformasyonda parmakların gelişimi birinci eklemden itibaren duruyor. Tek bir mutasyon. Bakın gördünüz mü? Parmaklar birinci eklemden itibaren yok. Neden? Tek bir harf değişikliği. Normalde parmaklar mükemmel, kusursuz olarak yaratılıyor Allah tarafından. Bu deformasyon anne karnında elin oluşumu sırasında meydana geliyor. Bakın parmakların oluşumu bu şekilde anne karnında. Önce palet gibi. Fakat genetik bilgideki kaynaklanan bir özellikten dolayı Allah'ın yaratmasıyla buradaki hücreler intihar ediyor. Aradaki hücreler. Bu hücreler kendini öldürdüğü için parmak araları meydana geliyor ve parmaklar mükemmel bir şekilde birbirinden ayrılıyor. Fakat bu rahatsızlıkta parmaklar oluşmuyor. Çok küçük bir mutasyon. Bu deformasyona sahip insanların DNA'larına baktığımızda bakın bir harflik kodlama yanlışlığı var. 3.2 milyar harf var. Tek bir harf değişti. Tek bir harf değişti. Evet. Parmakları olmuyor. Şimdi bu yani görüyor musun? Mutasyon bunu meydana
getiriyor.
Çok hassas
bir düzen var.
Ki
evet.
Bu hafif bir mutasyon. Çünkü daha ileri mutasyonlarda mutasyonun yerinin önemine göre kanser meydana geliyor mesela. Çok ağır psikiyatrik rahatsızlıklar meydana geliyor. Zeka geriliği meydana geliyor. Görmesini kaybedebiliyor insan. İşte kolu bacağı olmayabiliyor. İç organları olmayabiliyor ve ölüm meydana geliyor. Mutasyon mutlaka zarar getirir. İnsanda bilinen 10 binden fazla genetik hastalık var. Hepsi mutasyona dayalı. Yani hepsi ileri derecede rahatsızlık meydana getiriyor. Bu bize... Yani çok net bakın yani hem gözlemler hem de deneyler. Çünkü deney diyoruz 60 yıl deney yaptılar meyve sinekleri ve bakterilerde. 60 yıl 1, 2, 3, 4, 5 değil. 60 yıl tek bir faydalı mutasyon gösterebilmek için radyasyon verdiler sineklere ve bakterilere. Ki milyonlarca bir mutasyon oluştu. Hepsi zararlı oldu. Ya, tamamı zararlı oldu. Hiç bakın sessizlik var zaten. Bir tane faydalı mutasyon görseler de ortalığı yıkarlardı. Olmaz. Çünkü şundan dolayı olmaz. DNA'daki yapının kompleksliği, genlerdeki yapının kompleksliği o kadar kompleks bir yapısı var ki, o kadar muhteşem bir komplekslik var ki en ufak bir rastgele müdahale onu bozuyor.
Bozuyor, evet.
Yani bilgisayar yeterli bir örnek bile değil. Yani genlerdeki kompleksliğin
evet.
insanın aklının kavrama sınırlarının ötesinde çünkü genlerin öyle düz bir yapıları yok. Bakın genlerin yapısına da kısaca değinelim. Onların çok muhteşem yapısı var. Öyle zannedildiği gibi değil. Sen Onur Hocam
evet. devam edersen ben... Genler hani sadece DNA 3.2 milyar harf var. Buradan çıkan protein sentezleriyle vücudumuz rahat bir şekilde düzene giriyor gibi. Ya, ama normalde orada 3.2 milyar harften çıkan genlerin her birisi birbiriyle ilintili. Dolayısıyla mesela burada bir nükleik asitte değişiklik oldu az önce parmakta. Fakat o kim bilir kaç tane geni bir anda etkiledi ve sonucunda parmak oluşumu tamamen durdu. Çünkü o bölgede birçok protein görev alıyor. Ama buradaki mutasyon belki bir tane genin üzerinde oldu ama sondaki etkisi bayağı tahrip edici oldu. O Drosophila sirke sineklerindeki deneyi bütün biyoloji bölümündeki öğrenciler yapar. Biz de yapmıştık. Konu ne biliyor musun? Mutasyon. Yani genetik dersinde mutasyonun anlatılması için kullanılan bir şey o Drosophila'lar. Çünkü çok hızlı yürüyorlar. Sinek, sirk, her türlü meyve çürüğünde hemen üreyebiliyorlar. Nitekim ürediler. Bir hafta sonra üzerine mutajen kimyasallar verildi. Ultraviyole ışınları verildi. Bir hafta sonra da mutasyonun sonucunda, DNA'nın değişimi sonucunda ne olduğunu laboratuvarda biz mikroskop altında gözlemlendi. Yani bunu her sene kaç bin tane biyoloji öğrencisi gözlemliyor, kendisi görüyor. Ve baktığınızda zaten koloninin tamamı ölmüş oluyor. Çok nadiren canlı olan birkaç böyle kanat çırpabilen sinek kalıyor. Onun da hep patolojik varlıklar olduğunu görüyorsunuz. Bakıyorsun ayağı yok. Yani sinek olduğunu anlayamıyorsun. Bir kanat çırpıyor ama bakıyorsun öbür kanadı yok. Bu neyi gösterir? Zaten Allah'ın ayette bildirdiği gibi tüm canlılar zaten mükemmel halde. Yani buna evrimciler inansa da inanmasa da bu böyle. Bak bütün canlılar mükemmel halde. Eksik kusursuz yapı yok demek çok büyük bir sözdür. Ki Allah bunu bize Kur'an'da söylüyor. Çünkü Allah her şeye kudreti yeten, yoktan var eden, yani yoktan var ediyor Allah ve mükemmel olduğunu söylüyor. Bir çiçeğin mesela burada maket şeklinde görüyoruz. Üzerindeki o taç yaprakları, yaprakların dizilimi, ışık absorpsiyonu, bunu fotosentezde yapraklarının kullanması, bu çiçekteki oranların hepsi kusursuz genlerin bir sonucu. Eğer ultraviyole veya çeşitli mutajen kimyasalların uygulanması sonucunda DNA'sı değişirse bu çiçek bozulur. Meyvesi veremez hale gelebilir. Veya vücut fonksiyonlarına ciddi duraklamalar olur veya yani canlının ölümüne de sonuçlanabilir. Eğer mutasyonla mesela faydalı bir gelişme diyelim ki bakterilerde bile mesela antibiyotik ürettiriliyor laboratuvarlarda. Burada mutasyon mesela kullanılıp daha farklı antibiyotikler dahi üretilebiliyor mesela olsaydı. Yani bakterinin bambaşka değişik bir özelliğe sahip bir şekilde dönüşüyor olsaydı bugün bu haberlerde çok çok sıklıkla gündeme gelirdi. Ama bu deneyler yapılıyor olmasına rağmen yani özellikle istenen bir bilgi olduğu için evrimciler tarafından istenip araştırılmasına rağmen buna uygun bir bilgi bulunamamıştır. Çünkü bütün canlılar bakteriler de dahil, virüsler de dahil, insanlar, bütün canlıları Allah zaten olabilecek en mükemmel halde yaratıyor. Siz dengeden bir tanesini oynadığınızda bütün canlılık, bütün vücut etkilenmiş oluyor Allah'ın izniyle. Evet.
Yani yaratılış kere evrimle yaratılış olmadığını gösteriyor. Fosil kayıtlarından biz bunu biliyoruz. Allah böyle bir mekanizma yaratmamış. Allah dileseydi tabii ki olurdu. Allah dileseydi değişikliklerle, değişiklikler meydana getirerek o da sadece Allah'ın yaratmasıyla olabilir. Yani başıboş hiçbir şey yoktur. Allah DNA'da değişiklikler meydana getirerek farklı organlar, farklı proteinler, farklı canlılar tabii ki yaratabilir. Allah'ın sonsuz gücü var. Yani bu o zaman biz de evrimi savunurduk zaten. Yani evrimle yaratılışı savunurduk. Burada evrimin delillerini anlatıyor olurduk. Halbuki bu yok. Hele yani tabii tesadüfen hiç yok. Yani tesadüf mantığı zaten çok ters. Allah'ın varlığını inkar eden bir pagan dini. Yani hem bilime dayanmıyor hem de mantık çok saçma. Yani tesadüf diye bir şeye zaten yer yok.
Evet.
Sistemlerin kompleksliği ve canlılardaki bilgi ve kompleksliği bize zaten sonsuz bir akıl sahibi yaratıcının varlığını ispatlıyor. Şimdi genlerden bahsederken bakın genlerin öyle basit bir yapıları yok. Burada bir genin çok yüzeysel olarak yapısına bir göz atalım. Bakın gen bölgesi proteinde bir DNA üzerinde son ürünü protein yani polipeptit denen protein ya da RNA olan bir bölgesi. %2'sini veya 3'ünü oluşturuyor.
Evet.
İnsanda 23 bin tane böyle bölge var. Şimdi bir tanesine baktığımızda bakın burada DNA'nın promoter denen bir ön bölgesi olduğunu görüyoruz. Bunlar DNA'daki bu genin aktivitesini kontrol ediyor. Yani hangi zaman devreye girecek, devreye girecek mi girmeyecek mi, ne kadar protein üretecek bu bölgedeki şifreler kontrol ediyor. Bu çok kompleks bir yapı bir kere.
Evet.
İkincisi bu protein kodlayan bölgenin yapısına baktığımızda bakın düz bir yapısı yok.
Egzonlar.
Şöyle burada resmedilmiş. Mavi bölgeler var, bordo bölgeler var. Şimdi mavi bölgelerle bordo bölgeler birbirlerinden farklı. Bordo bölgelere intron deniyor. Buraya da ekson denmiş. Şu anlama geliyor. Ekson denen bölgeler protein kodlayan bölgeler. Yani bir genin üzerinde bakın protein kodlayan 1, 2, burada 3, 4 tane bölge gösterilmiş. Bu tabii daha fazla olabilir.
Evet. Yani
bu sembolik bir resim.
Evet.
Ve aralarında protein kodlamayan bölgeler var. Fakat onların da fonksiyonu olduğu anlaşıldı. Onların fonksiyonu da yine genin aktivitesiyle ilgili. Yani intron denen bölgeler yine o genin aktivitesini düzenliyor. Ama bir genden bakın burada eksonlar var ya. Şimdi protein üretiliyor diyelim. Bakın sadece eksonlar çıkartılmış. Aralarındaki intron denen bölgeler kesilip atılıyor. Atıldıktan sonra eksonların bir düzenliliğini görüyorsunuz burada. Sadece eksonlardan oluşan. İşte bundan bir protein oluşuyor. Protein de 3'e katlanarak sonra, o da çok kompleks bir mekanizma, bir protein oluşturuluyor. Ama bu gendeki eksonlar birbirleriyle değişik kombinasyonları olabiliyor bunların. Ve her bir kombinasyondan farklı bir protein çıkıyor. Yani dolayısıyla bir genden bakın birden fazla protein çıktığını görüyoruz. Nitekim insanda 23 bin tane gen var ama protein sayısı bundan çok daha fazla. En az 100 bin, hatta 200 bin, belki daha bile fazla olabilir. Yani bilim adamları tam net olarak bilmiyor kaç protein çıktığını. Çünkü bir tane genin bir bakıyorsunuz bazen 3000 tane sinyal üretiyor bir tane tek bir gen. Yani dolayısıyla olayın kompleksliği aklın kavrama sınırlarının ötesinde. Sadece bu bölgeler değil, gen bölgeleri değil. Genin dışındaki o junk DNA diyorlardı eskiden.
Eskiden yani
çöp,
evet.
DNA. Halbuki bir baktık bilgisayar sistemleriyle DNA'nın yapısı ortaya konmaya çalışılıyor şu anda bilgisayar sistemleriyle. Şu görüldü, kod içinde kod deniyor. Yeni yeni yayınlar çıkıyor. Meğerse onların da çok özel fonksiyonları varmış. Onlar da bu kodları kontrol ediyorlar. Yani bir kod bu kodu kontrol ediyor. O onu kontrol ediyor. Yani akıl alacak gibi değil. Bakın mesela bir protein üretimindeki kontrol mekanizmalarını basitçe gösterelim şimdi burada. İngilizce ama ben tercüme edeceğim. Mesela DNA'dan önce bir kopya çıkartılıyor. Fakat bu kopyanın çıkartılması aşaması kontrol altında. Yani bu sınırsız, evet, böyle başıboş bir mekanizma değil. Mutlaka kontrol ediliyor. Sonra bu kopyadan mesajcı RNA oluşuyor. Bu da kontrol altında. Bundan sonra bu hücrenin çekirdeğinin dışına çıkıyor. Bakın burada görüyorsunuz. Mesajcı RNA. Burada protein haline getiriliyor ya. İki ayrı aşamada da kontrol ediliyor bunun faaliyeti. Bu da yetmiyor. Protein inaktif, aktif olmayan bir protein haline geçirilene kadar bu da kontrol altında. Yani kaç aşamada kontrol altında oluyor. Hatta bazen mesela bir enzim üretiliyor. Enzim gidiyor bir reaksiyona giriyor. O reaksiyonun sonucunda bir metabolizma ürünü ortaya çıkıyor. O da gidiyor o enzimin ya da o genin aktivitesini kontrol ediyor. Evet. Yani öyle iç içe geçmiş sistemler ki böyle dediğim gibi yani kavrayamıyor bilim adamları. Yani böyle hayal bile edemiyorsunuz olayı. Şimdi böyle bir sisteme öyle harf değişikliği yok bilmem ne değişikliği rastgele bir mutasyon olduğunda ne oluyor biliyor musunuz? Alt üst oluyor bu sistem. O kadar hassas ve mükemmel yaratılmış ki. Şöyle düşünelim. Milyarlarca iskambil kağıdından ev yaptığımızı düşünelim böyle. Yapamazsınız,
evet,
da.
Evet.
Değil mi? Olmaz ya, mümkün değil. Teknik olarak yani pratikte de böyle mantıken de mümkün değil ama olduğunu düşünelim böyle. Ta gökyüzüne kadar yükseliyor milyarlarca iskambil kağıdından. Şimdi bu milyarlarca iskambil kağıdına siz rastgele bir müdahalede bulunsanız ne olur? Tamam bütün sistem çöker. Yani oradan rüzgar mesela rüzgar esiyor diyelim. Rüzgar oradan eserken oradaki bir iskambil kağıdını alıp da onun yerine başka bir iskambil kağıdını geçirebilir mi? Böyle bir şey olur mu? Rüzgar bütün hepsini olduğu gibi aşağı indirir. Yani Darwin'sin işte iddiası bu kadar saçma sapan. Yani çocuklar bile gülüyor normalde böyle bir iddia. Güler yani.
Evet. Junk DNA diyor evrimciler. Bununla da övünüyorlar. İşte DNA'nın %2'si protein kodladığını buluyorlar. Yaklaşık 25 bin 30 bin tane genin olduğunu, yani bir gen bir protein hipotezine göre diyorlar. O zaman %2'sinden 25 bin 30 bin tane protein çıkıyor. Geriye kalan %98 ne diyorlar? Bizim önceki atalarımızdan kalan çöp DNA, junk DNA diyorlar. Fakat günümüzdeki araştırmalar junk DNA'nin ne olduğunu bize gösterdi. Bakın %2'lik kısımdaki protein kodlayan genlerin regülasyonunda, yani onların düzenlenmesi, sentez sıklığı, ne zaman, nerede, ne kadar bulunacağının belirlenmesinde. Vücudumuzdaki bağışıklık sisteminde bir program önce de anlatmıştık. Oradaki immün sistemdeki B lenfosit ve T lenfositlerinin yabancı patojen bakterileri tanımada kullanacağı immünoglobin proteinlerinin çeşitlenmesinde bunun kontrolünde rol aldıklarını buldular. Hatta daha da ilerleyen günlerde daha yeni şeyler çıkıyor. Yani junk DNA'nin junk değil, aslında bayağı da anlam yüklü, bir nevi kontrol eden, değil mi? Promoter görevinde üstlenmiş bir DNA parçası oldu. Çünkü zaman ilerledikçe hep yeni fonksiyonlar ortaya çıkıyor. Şimdi ne oldu? Tam tersi döndü olay. Demek ki Allah hiçbir şeyi boş yaratmıyor. baktığımız zaman DNA'nın %100'ünün de anlamlı olduğunu görüyoruz. %2'si anlamlı, %98'i boş değil. %100'ünün de anlamlı olduğunu ki mesela hemoglobin molekülü ve proteini ne kadar önemliyse veya insülin proteini ne kadar önemliyse onun miktarının belirlenmesi de en az o kadar önemli bir şey. İşte DNA'nın geri kalan kısmı da bu işi yapıyor. Miktarını belirliyor. Birçok feedback evet. mekanizması var, değil mi? O reaksiyonlar sonucunda mesela protein enzim reaksiyona göre ürün oluşuyor, ürün geri dönüyor, feedback mekanizması tek onu tıkıyor mesela, üretimle engellemiş oluyor. Yine gibi birçok sistemlerle bütün bu regülasyon sağlanmış oluyor inşallah.
Şimdi mesela intronlardan bahsettik. İntronların fonksiyonu daha yeni yeni anlaşılıyor. Yani o hani protein kodlayan bölgeler vardı, ekson deniyordu. Arada da intron denen protein kodlamayan bölgeler var. Bir bakıldı, intronların çok özel fonksiyonları var. Hatta mesela bir bilinen bir şey var. Şu insan genin TPH diye bir gen var. TPH1 diye bir gen var. Bunun 7. intronunda, intron 7 yani 7 numaralı intronda meydana gelen bakın tek bir harf değişikliği. İntron bölgesi protein kodlamıyor orası, proteine dahil değil. Tek bir harf değişikliğinde şizofreni hastalığı meydana geliyor. Bakıyorlar intronlara, intronların bir kısmı kırpılma işinde görevli. Yani kırpılma dediğimiz şimdi eksonlar var ayrı ayrı duruyor bunlar. Bunların aralarında intronlar var. O intronlar çıkartılıyor oradan ki eksonlar evet. birleşip protein meydana getirebilsin. Orası protein kodlayan bölgeler. Bu kırpılma işleminde spliceosom denen yapı olarak görev yapıyor. Evet, evet. Ayrıca bakıyorlar bazı intronlar bu daha da nadir olarak böyle kendi kendilerini kırpıyorlar. Ya şimdi bu yani böyle o kadar Allah'ın böyle üstün sanatı, Allah artık bize sanatını gösteriyor böyle. Çünkü detaya indikçe biz böyle Allah'ın sonsuz sanatıyla karşılaşıyoruz. Kendi kendini çıkartıyor oradan. Kardeşim nereden biliyor kendi kendini nereden çıkarması gerektiğini? Şimdi yani DNA'nın üzerinde intron, ekson diye yazmıyor ki.
Evet.
Böyle harf dizileri bunlar.
Evet.
Yani bilim adamları baktığı zaman hiçbir şey anlamıyor zaten böyle. Harfler gidiyor. İnsan genom projesiyle evet. İnsan genom projesiyle harf dizilimi ortaya kondu. Ya harfler bir yerden başlıyor. Bir uçta bitiyor ama sırf harf. Protein kodlayan bölgeler nerede başlıyor, nerede bitiyor, neresi intron bunun, neresi ekson? Moleküller işte, cansız moleküller bunu biliyor. Atomlar. O kapkaranlık ortamda muazzam bir işleyiş var böyle. Ama mükemmel. Başlama noktası belli, bitiş noktası belli, aradaki bölgeler belli. Onlar kendi kendini çıkartıyor böyle. Yani üstün bir yaratılış var. Yani bir insan hücrenin içine girse, Darwin'i, Richard Dawkins'i soksalar hücrenin içine hemen secdeye kapanıp
tabii.
Allah'a tamam. yalvarıp yakarırdı, evet. tövbe ederdi. Yani alemlerin Rabbi, orada apayrı bir alem var.
Şimdi bu konu çok önemli.
Varmış, evet.
O anlattığın şeyle spliceosomla ilgili videomuz da var. Bunu ikinci yarıda inşallah gösteririz.
İnşallah.
Şimdi kısa bir aramız var.
İnşallah. Aldığımız yerden devam ediyoruz. Buyurun hocam.
Evet, tam spliceosomla kalmıştık. Bu DNA'daki İlk kopyası olan mRNA'da intron ve ekson bölgelerin kesilmesi, katlanmasının mucizevi yönünden bahsetmiştik. Şimdi hemen onunla ilgili videomuzu izleyelim. Bakın şimdi bu az önce bahsettiğimiz DNA'daki ilk kopya, mRNA'daki intron ve ekson bölgeleri. Yani intronlar protein içermiyorlar, eksonlar protein bilgisi içeriyorlar. Bu da biraz sonra anlatacak olduğumuz mucizevi protein molekülü spliceosom. Birçok proteinden oluşmuş bir yapı. Hepsi her biri ayrı bir renkte temsil edilmiş. Evet, burada bir tane intron var temsili olarak. Bu da ilk egzonumuz.
Ekson protein kodlayan bölge, onu söyleyelim. İntron evet. protein kodlamıyor. Protein yapısına girmiyor yani.
Evet. Şimdi arada bakın neler var? Bir guanin, bir uresil var. Bunlar aradaki ayırıcı nükleik asitler. Fakat bunu bugünkü genetik bilimi yeni bulmuş vaziyette ve bulan her bilim adamına ayrı bir ödül veriliyor, takdir ediliyor. Ödüller alınan bir konular bunlar. Fakat gördüğünüz gibi şimdi spliceosom gelecek, protein ihtiva etmeyen bölgeyi oradan çıkaracak. Yavaş yavaş önden faktör proteinler geliyor, bağlanıyor, enerjisini alıyorlar. Ve bakın ne oldu? Katlanma oldu. Katlanma tam intronun yani kesilip çıkarılacak bölgenin bir başından diğer başına kadar. Üç boyutlu bir şekil. Ve
kaç tane bakın parça da atomik hassasiyetle burada görev yapıyor.
Evet.
Yani bu zaten protein oluşma aşamasından önceki aşama bu. Daha evet. Protein fabrikasına girmedi o çıkartılan kopya. Sadece kopyanın protein fabrikasına girmeden önceki hazırlanışı bu yani bu muhteşem evet. Sistem. Ve burada en ufak bir eksiklik, tek bir harf yanlışlığı bile bütün sistemi iptal ediyor. Protein yapısı bozuluyor, yapılamıyor yani böyle o protein üretilemiyor, evet. Hastalık ve ölüm meydana geliyor.
Şimdi her birisi yine ayrı bir molekülden, proteinden oluşan spliceozom oluşmuş vaziyette ve kesme işlemini yapacak. Kesip, iki intronun ucundan kesip egzonları yani protein bilgisi ihtiva eden mRNA kodlarını bir araya birleştirecek. Ama biz burada bütün moleküllerin ve proteinlerin mükemmel uyumunu görüyoruz. Her birinin üç boyutlu şekli birbiriyle uyumlu. Demek ki birisinin üç boyutlu şekli bozuk olsa, mesela şu yeşil dönen parça şu anki şeklinde değil de mesela dikdörtgeni biraz fazla olsa o zaman katlanamayacak. Dolayısıyla protein sentezi bu aşamada duracak.
Bu proteinler de DNA'da kodlu olarak var.
Evet, hepsinin
yani
bilgisi.
Yani onlar da DNA'nın parçası. Ve bunları aynı zamanda bu intronlar mesela intron denen bölgenin çıkartılmasını intronların kendileri de yapıyor zaten. Ya onların da görevi. Yani dolayısıyla yani şunu anlatmaya çalışıyoruz tabii. Çok aşırı da detaya girmeden genlerin o kadar muhteşem ve kompleks bir yapısı var ki ya bu yaratılış mucizesi. Hakikaten mucize yani bilim adamları daha bunu bilgisayarların yardımıyla yeni yeni ortaya koymaya başladılar. Daha yeni yeni anlamaya başlıyor 21. yüzyılda bilim bu genlerin yapısını. Ve buraya tabii ki böyle bir sisteme dışarıdan en ufak bir müdahale yani onların söylediği, evrimcilerin söylediği gibi rastgele bir değişiklik mutlaka zarar verir. Ya bunun başka bir şeyi yok yani mantığı ama insan mantığı bunu çok net anlar işte bu kadar kompleks bir sistemdeki rastgele değişiklik mutlaka zarar verir.
Zarar buna. Verir.
Nitekim de öyle. Bunu deneylerden, gözlemlerden de biliyoruz. Hem gözlemlerden hem deneylerden biliyoruz. Mutasyon sonucunda gördük. Parmak olmuyor mesela. Bir tane harf değişiyor. 3 milyar harften biri değişiyor, parmak yok. 3 milyar harften biri değişiyor, kanat yapısı bozuluyor. 3 milyar harften biri değişiyor. Orak hücreli anemi diye bir anemi oluşuyor. Ölüme kadar gidiyor. Bir harf değişiyor, kanser oluyor. Bir harf değişiyor, zeka geriliği oluyor. Yani mutasyonlar mutlaka tahrip edici ve zararlıdırlar.
Ve bir molekülün, bir protein molekülünün DNA'daki anlamlı ve yani protein bilgisinin olduğu bölgeyle olmadığı bölgeyi ayırt edebilmesi ki başlı başına mucize. Ki biz burada ne gördük? Üç boyutlu. Yani şey gibi böyle sirkte yapılan gösteriler gibi. O eğiliyor, o bükülüyor, o onu tutuyor, o onu bırakıyor, o oradan kesiyor. Tam bir koordinasyon hakim. Yani tam üç boyutlu şekillerde tam bir denge ve uyum söz konusu. Dolayısıyla bir molekülün bunu yapamayacağı çok açık. Kim yapıyor bunu? Allah burada bize tecellisini gösteriyor. Daha bugünkü yüzyılda keşfedilen genetik bilginin molekül tarafından yaptırıyor Allah. Yapanın Allah olduğu bilinsin diye. İnşallah. Ya birçok mucizevi bir konu var. Mesela Allah ne dedik? Başta simetriyle yaratıyor. Renk yani güzel renkler yaratıyor. Güzel kokular da yaratıyor. Bitkilerde değil mi maşallah çok güzel kokulara tanık oluyoruz.
İnşallah. Bitki kokularındaki mucizelerden bahsetmek istiyorum inşallah hocam. Koku güzel hisler uyandırmak, rahatlatmak, iştah açmak gibi insan ruhuna karşılık bulan türlü etkileri sahip büyük bir mucizedir. İnsan için büyük bir nimet olarak yaratılan kokular karmaşık kimyasal bileşiklerdir ve her koku çok hassas miktarlarda bir oluşan elementlerden meydana gelir. Bitkilere koku veren maddelere uçucu yağlar adı verilir ve bu uçucu yağlar isimlerini bitkilerden alırlar ve bunlara gül yağı, kekik yağını örnek olarak verebiliriz. Genç bitkiler yaşlı bitkilerden daha fazla yağ üretirler. Yaşlı bitkiler ise genç bitkiler oranında daha koyun ve yoğun olarak reçineli yağlar üretirler. Çünkü hafif sıvılar düşük sıcaklıkta bile buharlaştıktan sonra geriye kalın ve kolay kolay buharlaşmayan yağlar kalır. Ancak araştırmacıların yaptıkları çalışmalarda bu yağların bitkilerdeki işlevi tam olarak anlaşılmamakla birlikte sadece böcekleri çekmek amaçlı kullanıldıkları genel olarak kabul edilmektedir. Yağlar bitkinin yeşil bölümlerinde oluşur ve bitkinin olgunlaşmasıyla birlikte diğer dokulara taşınır. Özellikle de çiçek filizlerine taşınırlar. Bu kokuların nasıl oluştuğunu incelediğimizde karşı karşıya kaldığımız sistemin kompleks ve hassas yapısı insanı hayrete düşürür. Yapılan araştırmalarda bitkilerin koku üretiminin bitkinin türüne, mevsime, ışık durumuna ve ısıya göre değiştiği ve bitkinin bu üretim için 100'e yakın farklı kimyasal bileşik kullandıkları tespit edilmiştir. Tespit edilen bu bileşiklerin yanında daha incelenmemiş olan bitkilerin de kendilerine az bileşiklerin olduğu düşünülmektedir. Ve bu bileşikler üretilirken bitkinin içinde ancak kimya laboratuvarlarında rastlayabileceğimiz muazzam bir çalışma yapılır. Ve bitki özüyle bitkinin kabuk kısmına yakın olan salgı bezlerine çeşitli kimyasal maddeler taşınır. Bu maddeler henüz tam olarak anlaşılmayan bir mekanizma ile salgı bezlerindeki enzimler tarafından belirli miktarlarda bir araya getirilir ve ortaya muazzam kokular çıkar. Yani salgı bezleri aynı birer kimyager gibi çalışarak farklı elementleri birbirlerine karıştırırlar ve bu kimyasal karışımlar sonucunda gülün, ıhlamur ve hanım elinin mükemmel kokuları ortaya çıkar. Günümüzde gelişmiş laboratuvarlarda parfüm, deodorant ve sabun kokusu üreten kimya mühendisleri ise bu salgı bezlerinin yaptıklarını taklit ederek güzel kokular ortaya çıkarmaya çalışmaktadırlar ve bu çok büyük bir mucizedir. Akıl, bilim, inan, bilim, eğitim ve teknoloji sahibi insan gözle görünmeyecek kadar küçük, cansız ve şuursuz atomlardan oluşan bir salgı bezini taklit ederek ortaya bir güzellik çıkarmaya çalışmaktadırlar ve bitkiyle karşılaştırıldıklarında sahip oldukları tüm üstünlüklere rağmen insanın üretimi olan hiçbir koku aslıyla aynı güzelliğe ve kaliteye sahip olmamakta, ancak iyi bir taklit olarak kalmaktadır. Kuşkusuz bitkilerdeki bu özellik de sonsuz merhamet sahibi ve şefkat sahibi olan Rabbimiz Allah'ın eseridir. Bitkilerdeki bu ince ayrıntının tesadüf eseri oluşması mümkün değildir ve hiçbir tesadüf bu kadar güzelliği tasarlayacak akla sahip değildir. Bununla alakalı Nisan suresi 126. ayette şöyle demiştir. Şeytandan Allah'a sığınırım. Göklerde ve yerde ne varsa tüm Allah'ındır. Allah her şeyi kuşatandır.
Evet. Allah böyle buyuruyor maşallah.
Allah böyle buyurmuş. Evet.
Yani bu çiçeklerde kimya laboratuvarı var. Böceklere bakıyoruz. Muazzam laboratuvarlar var. Antibiyotik yapıyorlar. Öyle maddeler üretiyorlar ki böyle. Mesela başka bir böceğin hoşlandığı kokuyu üretiyor. Evet. Onu kendine çekiyor ki avlayabilsin. Şimdi burada her nereye baksak hakikaten çok üstün bir akıl ve yaratılış görüyoruz maşallah. Hepsi yaratılışın ayrı ayrı delilleri. Bir tanesi bile evrimi yerle bir ediyor. İnşallah Allah'ın yarattığını ispatlıyor maşallah.
Mesela bitkilerde koku olmasaydı o zaman insanoğlu diyecek mi yani? Bu bitkilerde koku olsa da güzel bir şekilde koklasak gibi bir ihtiyaç da hiç belki bizim hafızamızda, literatürümüzde de yeri olmayan bir şey olurdu. Ama Allah bir güzellik olarak bize kokuyu yaratıyor. Yani mükemmel kokuyor mesela. Bir güle bakıyorsun ne kadar güzel. Onun bir kendine az bir kokusu var, güzelliği var. Değil mi? Başka birçok çiçeğin hem kendi güzel, hem renkleri güzel, hem de koku diye bir duyu var. Ve kokusu mükemmel. Nerede kaynaklanıyor bu ki bilimsel olarak incelediğimizde? İşte genlerindeki kimyasal formüllerinde gizli. Maşallah. Allah bunu bize yoktan bize lütuf olarak yaratıyor. Yoksa yani gül kokmasa ne olacak? Biz koku arayamazdık. Aklımıza bile gelmezdi. Bunun Allah'tan bir nimet olduğunu bilip inşallah şükrünü de eda etmemiz gerekir.
İnşallah. Evet.
Ki Allah bize Kur'an'ı gönderiyor bu çağda. Hem bilimsel olarak birçok konunun aslında Kur'an'a geçtiğini ve Allah'ın yaratmış olduğu bu dünyanın yine Kur'an'da 1400 yıl öncesinden bildirildiğini de görüyoruz. Bununla ilgili mesela birçok örneğimiz de var.
Evet, ben biraz Kur'an'ın bilimsel mucizelerinden bahsetmek istiyorum. Kur'an'ın bilimsel mucizelerinden biri de bundan 1400 yıl önce atmosferin koruyucu özelliği olan hakkında bilgi vermesidir. Gökyüzünün korunmuş tavan olması. Bununla ilgili slaytlarımız var. Allah şöyle ayette şöyle buyurur. Şeytandan Allah'a sığınırım. Gökyüzünü korunmuş bir tavan kıldık. Onlar ise bunun ayetlerinden yüz çeviriyorlar. Ayette belirtilen gökyüzünün bu özelliği 20. yüzyıldaki bilimsel araştırmalarla kanıtlanmıştır. Dünyayı çepeçevre kuşatan atmosfer, canlılığın devamı için son derece hayati işlevleri yerine getirir. Dünyaya yaklaşan irili ufaklı pek çok göktaşını parçalayarak yok eder ve bunların yeryüzüne düşerek canlılara büyük zararlar vermesini engellemektedir. Atmosfer bunun yanı sıra uzaydan gelen ve canlılar için zararlı olan ışınları da filtre eder. Atmosferin bu özelliğinin en çarpıcı yönü, atmosferin sadece zararsız orandaki ışınları, yani görünür ışık, kızıl ötesi ışınlar ve radyo dalgalarını geçirmesidir. Atmosferin koruyucu özelliği bunlarla da sınırlı kalmaz. Dünya uzayın ortalama -270 derecelik dondurucu soğuğundan yine atmosfer sayesinde korunur. Dünyayı zararlı etkilerden koruyan yalnızca atmosfer değildir. Atmosferin yanı sıra
Van Allen kuşakları denilen ve dünyanın manyetik alanından kaynaklanan bir tabakada gezegenimizde gelen zararlı ışınlara karşı bir kalkan görevi görür. Güneşten ve diğer yıldızlardan sürekli olarak yayılan bu ışınlar insanlar için öldürücü etkiye sahiptir. Özellikle güneşte sık sık meydana gelen ve parlama adı verilen enerji patlamaları Van Allen kuşakları olmasa dünyadaki tüm yaşamı yok edebilecek güçtedir. Geçtiğimiz yıllarda ise tespit edilen bir parlamada açığa çıkan enerjinin Hiroşima'ya atılan benzeri 100 milyar atom bombasına eşdeğer olduğu hesaplanmıştır. Parlamadan 58 saat sonra pusulaların ibrelerinde aşırı hareketler gözlenmiş. Dünya atmosferinin 250 kilometre üstünde sıcaklık sıçrama yapıp 2500 dereceye kadar yükselmiştir. Görüldüğü gibi dünyanın üzerinde kendisini sarıp kuşatan ve dış tehlikelere karşı koruyan mükemmel bir sistem işler. İşte dünyayı çevreleyen gökyüzünün bu koruyucu kalkan özelliğini Allah bizlere yüzyıllar öncesinden Kur'an'da bildirmiştir. İnşallah.
Maşallah. Kur'an'ın hak söz olduğunun kanıtı evet. İşte.
Evet.
Bilimsel deliller her yönden Allah'ın yaratmasını kanıtlıyor. Kur'an'ın hak söz olduğunu kanıtlıyor. Kur'an'ı ve bilimi yaratanın Allah olduğunu kanıtlıyor. O bilim adamına onu ilham edenin Allah olduğunu gösteriyor. O da ancak Allah'ın ilhamıyla bulabiliyor. Bu bilimsel keşifleri gerçekleştiriyor. Dolayısıyla bilim çok önemli. Hakikaten Allah Kur'an'da bilim yapmayı emrediyor. Hem Allah'a imanını arttırıyor. İnşallah. İman hakikatleri çok önemli. Allah'a imanını arttıran, herkesin imanına vesile olan. İnşallah. Kur'an mucizeleri çok önemli. Kur'an'ın hak söz olduğunu kanıtlıyor. Darwinizme karşı tabii en başta mücadele çok önemli. Çünkü demişti hocamız, önce insanların zihinlerinin bir kere bir temizlenmesi gerekiyor. Yani Darwinizme saçmalığına inanan birine siz kalkıp da önce Kur'an'la başlayıp, yani sen namaz kıl, sen oruç tut, Allah'ın emirlerini yerine getir dediğinizde o bir direnme içine giriyor. Çünkü Darwinizmi kirlenmiş bir kere beyni. O beyni bir kere bir temizlemek lazım evet. Önce. O saçmalığı. Yani Allah'ın yarattığının bilimsel olarak Darwinizmin geçersizliği ve Allah'ın yarattığının ispatı çok, yani çok temel. Çünkü proteinlerin oluşmasını imkansızdan anlatıyorsunuz. Fosilleri gösteriyorsunuz. Hemen belli Darwinizmin geçersizliği. Daha detaylı girilebilir. Bir kere o kirlenen beynin bir temizlenmesi gerekiyor. Bilim Allah'ın yarattığını gösteriyor bize. Sonra iman hakikatleri. İman hakikatleri Allah'a iman ettirecek. Yani bir yaratıcı var ve her şeyi yaratmış ve muhteşem bir düzen ve nizam ve intizam içinde yaratmış. Yaratılışının sanatının ve yaratılışın delilleri oluyor iman hakikatleri. Ondan sonra Kur'an mucizeleri anlattığınızda Kur'an mucizeleri de Kur'an'ın haksız olduğunu kanıtlıyor. Çünkü 1500 sene önce, 1400 sene önce bilinmesine imkanı olmayan
bilgileri,
bilimsel gerçekler. Evet, mesela yani. Gökyüzünün korunan tavan gerçeği.
Bunları 1400 yıl öncesinden zaten aktarmış.
Evet, bizlere. İnşallah.
İnşallah.
Onu da bilen birisi hem bir yaratıcının varlığına inanmış oluyor, Allah'ın varlığını kabul etmiş inşallah, hem de Kur'an'ın haksız olduğunu anlamış. O zaten hemen Kur'an'ın yaşamaya başlar inşallah ondan sonra. Yani bu sırayla çalışma yapılması Allah'ın dilemesi, tabii Allah'ın adetullahına göre, Allah dilerse başka türlü de olur ama bu şekilde çok etkili oluyor. Bunu hocamız zaten ispat etti. 30 yıl önce Darwinizm, üzerine iman hakikatleri ve Kur'an mucizeleri ve tabii Kur'an'ı anlatıyor dünya çapında hocamız. Dünya çapında bir dinlerleşmeye vesile oldu. Çok etkili olduğunda bu sistemin gösterdi maşallah, ispat etmiş oldu. Evet, bir hocamızın evet. Sitesini tanıtalım. Bu Darwinizm dünya çapında ülkelerin %95'i tarafından korunuyor. Ve Darwinist diktatörlük adı altında dünyada %95 tarafından korunuyordu. Ve yapılan çalışmalarla inşallah bunun da sonuna gelinmiş oldu. Görüyoruz. Darwinist diktatörlük, Darwinizm bir şaman dinidir. Sümerlerden kalma, bu pagan dini savunmak için gizli faşist bir örgütlenme yapıldı. Burada Hitler'i görüyorsunuz. Hitler kıyafetinde Darwin elini kaldırmış. Çok net bir şekilde ilişkileri bilinmesi, dünyaya getirdiği zararlar çok önemli tabii burada. Çünkü 150 yıldır bilim dünyasına sayısız sahtekarlık sundukları için, Darwinizm resmi ideoloji olarak kabul ettirmek için dayatma şeklinde zorladıkları için, Darwinizm resmi korumayla ayakta tutmaya çalıştıkları için Darwinist diktatörlük var. Yaratılışı savunan bilim adamlarının üzerine baskı kuruyorlar. Bakın Bu kurulan baskıların da örnekleri var burada. Mesela görevinden alınan İsrailli bilim adamı Dr. Gabriel Avital. Onu görüyorsunuz. Diğer Darwinizme karşı çıktığı için en ufak bir karşı çıkma hemen üniversitelerden atıyorlar bakın bilim adamlarını dünyanın her tarafında. Dünyanın her yerinde yaratıcı savunanların üzerine basın ve diğer unsurlarla gitmek suretiyle antidemokratik şekilde baskı uyguladıkları için Darwinistler bütün dünyadan özür dilemelidirler. Darwinist evet. Dünya diktatörlüğü dünyadan özür dilemelidir. Sonuna da gelindi zaten Allah'ın izniyle.
Evet Allah'ın izniyle sonuna geldik. Sonunda peki ne var nereye çıkıyor Allah'ın izniyle Mehdiyet çağındayız. Ahir zamandayız. İnşallah son zamandayız. Dünyanın son zamanlarındayız ve bu çok kutlu bir zamanla altın çağa doğru gidiyor. Ama vesile olarak da incelediğimizde hakikaten bütün kendisi de bir yine deccal olan Charles Darwin'in ortaya attığı evrim teorisiyle inkarın bütün dünyaya yayıldığını mesela bu sitede anlatıldığı diktatörlüklere dikte edilerek zorla insanlara kabul ettirildiğini ve birçok savaşın, katliamların, zulmün vuku bulduğunu görüyoruz. Ama özellikle 1980 yılından sonra hocamızın yaptığı çalışmaların büyük tesiri olarak evrim teorisinin artık bütün dünyada nasıl karadan sular çekilir, onun gibi artık suyun çekilip ortaya berrak bir şekilde Allah'a imanın, değil mi? Güzel bir şekilde Mehdi'ye çağının başladığını. Çünkü yani Mehdi çağında yaşadığımız için Allah'a inanan insanlar sayısının arttığını görüyoruz. Çünkü Allah'ın hadi isminin tecellisi oluyor bu çağda ve iman eden insanların sayısı çok hızlı bir şekilde artıyor Allah'ın izniyle. Çok kutlu bir zamanda yaşıyoruz ve çok kutlu şahıslar var. Mesela Mahmud Esad Coşan Hoca Efendi inşallah Nakşibendi Şeyhi. O da yine Hazreti Mehdi'nin günümüzde yaşadığını ve onun beklentisi içerisinde olduğumuzu söyleyen değerli Hoca Efendilerden birisi. Şimdi onunla ilgili bir videomuz var inşallah. Onu izleyebiliriz. Sonra devam edebiliriz.
İskender Paşa cemaatinin manevi lideri Şeyh Esad Coşan, Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın çıkışının kıyamet alametlerinden biri olduğunu anlatıyor.
Ey ümmeti Muhammed, Mehdi gelecek, müjdeler olsun. Bir Mehdi'nin gelişiyle müjdelenin ki gelecek böyle bir Mehdi. Ailemden, benim soyumdan, Kureyş kabilesinden bir kişi olacak. Müslümanların birbirleriyle ihtilafa düştükleri ve sarsıldıkları, uğraştıkları ve birbirleriyle fazla çekiştikleri bir zamanda çıkacak Mehdi. Yeryüzüne hakim olacak ve yeryüzünü doğruluk ve adaletle dolduracak. Mala mülke kavuşacak Mehdi'nin o güzel taksimi ile. Böylece bu hal, güzel hal, bolluk, bereket, efendim tatlılık, hoşluk, göz tokluğu, gönül hoşluğu ile 6 veya 7 veya 8 veya 9 yıl geçecek. Mehdi Aleyhisselam'ı 3000 melekle teyit edecek. Onlar muhaliflerini men edecekler. 30 ile 40 yaşı arasında olacak diye rivayetler var. Çok güzel vasıflara sahip bir kimse. Ondan sonra felaketler sökün edecek. İleride böyle bir Mehdi geleceğini Peygamber Efendimiz'in asrından bildiriyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin istikbali ihbar eden hadisi şeriflerinden birisi, bir grubu da budur. Mehdi gelecek.
Evet.
Maşallah. Çok değerli İslam alimleri, önde gelen İslam alimleri. Fethullah hocamız, Şeyh Nazım hocamız inşallah, Ahmet Yasin hocamız, Mahmut Esat Çeşan hocamız,
Süleyman Hilmi Tuna,
Bediüzzaman Said Nursi'nin talebeleri inşallah, Seyyid Salih Özcan hocamız, Sungur abimiz inşallah. Hepsi Hazreti Mehdi'nin geleceğini müjdeliyorlar. Çünkü Peygamber Efendimiz emrediyor. Hazreti Mehdi ile müjdeleşin diyor inşallah. Peygamberimizin emri. Çünkü çok büyük bir müjde. Hazreti Mehdi'nin varlığı, İslam'ın dünyaya hakim olması, bütün bu zulümlerin kalkması, bu Darwinist diktatörlüğün ortadan kalkması, savaşların sona ermesi, kan akımının durdurulması, bir damla kan bile akıtmayacak diyor inşallah. Bütün dünyada adaletin, zenginliğin, bolluğun, bereketin olması, sanatta, bilimde, estetikte, tarihte hiç görülmemiş ama, yani eşi benzeri görülmemiş şehirleri imar edeceğini bildiriyor inşallah Hazreti Mehdi'nin. Bambaşka olacak yani, şu an hiç görmediğimiz şekilde böyle inşallah. En güzel şekilde böyle doğal güzellikleriyle, estetik güzellikleriyle insanlar mutlu olacaklar, korunup kullanacaklar. Bu gerginlik, korku ortamı ortadan kalkacak. Yarın korkusu. Herkes birbirinden korkuyor. Kendinden korkuyor. İşini kaybetmekten korkuyor. Kimse kimseye yardım etmiyor. Bir bencillik, egoistlik dünyaya hakim olmuş. Sevgi ortadan kalkmış. Dolayısıyla Hazreti Mehdi'nin şu anda yaşıyor olması, Hazreti İsa'nın da şu anda yaşıyor, ikisinin de faaliyette olması Muhteşem bir müjde. Evet. Peygamberimiz de müjdeleşin diyor inşallah. Mahmut Esat Coşan hocamız da inşallah bu müjdeyi vermiş oldu maşallah. Alametleri çok önemli. Bir alameti de inşallah Halley Kuyruklu Yıldızı'nın geçmesiydi. 1986 yılında Halley Kuyruklu Yıldızı ki 75 yılda 76 yılda bir geçen bir kuyruklu yıldız ve her geçtiğinde de önemli olaylar zamanında geçiyor. Onunla ilgili bir filmimiz var, onu izleyelim inşallah.
Bir kuyruklu yıldızın doğması Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın çıkış alametlerindendir. Mehdi'nin çıkışından evvel her tarafı aydınlatan kuyruklu bir yıldız doğacaktır. Hicri 1406'da yani miladi 1986 yılında Halley kuyruklu yıldızı dünyamızın yakınından geçmiştir. Bu kuyruklu yıldız parlak ışıklı bir yıldızdır. O gelmeden önce doğudan ışık veren bir kuyruklu yıldız görünecektir. Halley'in hareket yönü doğudan batıya doğrudur. Halley'in ahir zamana rastlayan bu son geçişi, hadislerde bildirildiği gibi bizlere Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın çıkışını duyurmaktadır. O yıldızın doğması, güneş ve ay tutulmasından sonra olacaktır. Halley 1981 ve 1982 yani Hicri 1401 ila 1402 yıllarında meydana gelen ay ve güneş tutulmaları olayından sonra ortaya çıkmıştır. Tarih boyunca bu kuyruklu yıldızın geçtiği zamanlarda Müslümanlar açısından çok önemli sayılabilecek hadiseler meydana gelmiştir. Peygamberimizden aktarılan rivayetlere göre bu yıldız göründüğünde Hazreti Nuh kavmi helak olmuş, Hazreti İbrahim ateşe atılmış, Hazreti Musa ile mücadele eden Firavun ve kavmi yok edilmiştir. Ayrıca bu yıldız geçtiğinde meydana geldiği rivayet edilen diğer önemli olaylar da şunlardır. Hazreti İsa doğmuştur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ilk vahiy gelmeye başlamıştır. Osmanlı Devleti tarih sahnesinde yer almaya başlamıştır. İstanbul Fatih Sultan Mehmet tarafından fethedildiğinde de bu yıldız görülmüştür. Halley kuyruklu yıldızı hakkında bazı dikkat çekici rakamlar. Halley kuyruklu yıldızı ile ilgili bazı sayıların 19 sayısının tam katları olması da oldukça dikkat çekicidir. Halley kuyruklu yıldızı 76 yılda bir geçiyor. 76 eşittir 19 çarpı 4. 76, 19'un 4 katıdır. Bu yıldız en son Hicri 1406'da görüldü. 1406 eşittir 19 çarpı 74. Halley yıldızının geçmiş olduğu Hicri 1406 yılı 19'un tam 74 katıdır. 74 sayısı ise aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'de 19 mucizesine işaret edilen Müddessir suresinin sıra numarasıdır. Kur'an'ın Müddessir suresinin 30. ayetinde 19 sayısının müminler için bir rahmet, inkar edenler içinse bir fitne vesilesi olduğu bildirilmektedir. Halley kuyruklu yıldızının 19'da olan bu dikkat çekici bağlantısı da inkar edenler üzerine bir fitne, müminlere ise bir rahmet müjdelediğine işaret ediyor olabilir. Müddessir suresinin 1. ve 2. ayetlerinde Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme şeytandan Allah'a sığınırım. Ey bürünüp örtünen! Kalk ve bundan böyle uyar. Bu ayetlerin anlamı açıktır. Fakat bu ayetlerin ahir zamana yönelik ikinci bir örtülü, gizli işaretleri de bulunabilir. Belki de ey gizlenen denilerek Resulullah Efendimizin soyundan gelecek olan ve Hicri 1406'da çıkış alametlerinden biri, yani kuyruklu yıldızın doğuşu hadisesi belirecek olan Hz. Mehdi Aleyhisselam'a işaret ediyor olabilir. Bir başka mucizevi işaret ise Halley yıldızının 1986 yılındaki geçişinin Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberlikle vazifelendirildiği milattan sonra 607'den bu yana 19. geçişi olmasıdır.
Allah'ın izniyle ayrı zaman alametleri ve Hz. Mehdi'nin müjdecisi olan bu alametleri Allah çok güçlü, kuvvetli ve yadsınamaz, inkar edilemez boyutta yaratıyor. Mesela Halley kuyruklu yıldızının geçişi herkesin gördüğü, bütün dünyanın, ben hatırlıyorum, yani hayranlıkla izlediği ve merak uyandıran bir gelişmeydi. Ama Halley yıldızının tarih sahnesinde daha önceden de geçtiği zamanlar oldu ve her geçtiğinde böyle çok muazzam olaylar olmuş vaziyette. Mesela 19'un katı, değil mi? 19'un katı olması matematiksel açıdan 19 bir asal sayı, bir şeyin onun katı olması çok zor bir ihtimal. Ama 19'un katı tarih olarak baktığımızda. Peygamber Efendimiz'e ilk vahyin geldiği tarih oluyor. Halley'in geçtiği zaman, Peygamber Efendimiz zamanında. Osmanlı Devleti'nin kuruluşu. Yani dikkat edilirse bir kutlu başlangıçların zamanında geçtiği şu an biliniyor. Osmanlı Devleti'nin kurulduğu zaman ekiliyor. Mesela Firavun ve kavminin yok edildiği zaman. Biliyorsunuz Hazreti Musa zamanında. Hazreti Musa ve kavmi önden giderek Firavun ve kavmi, onu takip eden Firavun ve kavmi denizin arasında kalarak yok ediliyorsunuz, yok oluyor. Şimdi son günlerde bir video daha yayınlamıştık piramitlerle ilgili. Zahiren bir sebep olarak Firavun ve kavmini yok edildikten sonra Mısır'ın zenginliğinin de bir nispette azaldığını ve hatta ondan sonra Mısır'ın o mesela ulaştığı teknolojinin bir, yani şimdi videoda daha ayrıntılı inceleyeceğiz. Bu vakadan sonra hızlı azaldığını, Mısır'ın gücünün, kuvvetinin hızlı azaldığını inşallah görmüş olduk. Şimdi o piramitle ilgili bir filmimiz hazırsa onu izleyelim. Ondan sonra konuşmaya devam ederiz.
Mısır piramitlerinde saklı sırlar. Medeniyetlerin ilkelden gelişmişe doğru ilerlediği iddiası, evrimcilerin tarihe uyguladıkları bir safsatadır. Tarihi kaynaklar ve bulgular, evrimci safsatalar ve ön yargılar terk edilerek incelendiğinde karşımıza ileri teknolojiler kullanılan medeniyetler çıkmaktadır. Antik Mısır, Mayalar ve Sümerlerden geriye kalan izler, geçmiş çağlarda elektrik, elektrokimya, elektromanyetik, metalurji, hidrojeoloji, tıp, kimya, fizik gibi bilim dallarının geniş ölçüde kullanıldığına işaret eder. Eski Mısır'da elektrik verimli şekilde üretilebiliyor ve geniş çapta kullanılabiliyordu. Bağdat pili ve ilk ark lambaları o dönemde kullanılmıştır. Peki eski Mısır'da elektriğin üretimi bununla sınırlı mıydı? Mısır tarihi dikkatle incelendiğinde aydınlatmadaki mükemmellik hemen göze çarpar. Piramitler ve kral mezarlarının koridorlarında hiçbir iz kalıntısına rastlanmamıştır. Çünkü bu bölgeler elektrik kullanılarak aydınlatılmıştır. Rölyeflerde görüldüğü gibi Mısırlılar kablosuz bir elektrik kaynağıyla yanan ve elde taşınan lambalar kullanmışlardır. İskenderiye fenerinde kullanılan ark lambası da antik Mısır'da elektriğin kullanıldığının bir başka delilidir. 24 saat aydınlık olan İskenderiye fenerinin ihtiyacı olan enerji ancak düzenli elektrik kaynağıyla sağlanabilirdi. Mısır piramitleri alternatif elektrik üreten dev enerji santralleriydi. Büyük piramidin dışı bir jiletin bile arasından geçemeyeceği kadar sıkı şekilde beyaz kireç taşı ile kaplanmıştır. Beyaz kireç taşı magnezyum içermez ve yüksek derecede yalıtkan özelliğe sahiptir. Bu yalıtkanlık özelliği nedeniyle piramidin içindeki elektrik kontrolsüz şekilde dışarı yayılmaz. 2. Piramidin içinde kullanılan taş bloklar elektriği maksimum seviyede iletme özelliğine sahip kristal ve az miktarda metal içeren bir başka tür kireç taşından yapılmıştır. Piramidin içindeki tünellerse granitle kaplanmıştır. İletken bir taş olan granit eser miktarda radyoaktif bir maddedir ve tünellerin içindeki havanın iyonize olmasını sağlar. Yalıtkan bir elektrik kablosunu incelediğimizde iletken ve yalıtkan maddelerin piramitlerde olduğu gibi aynı sırayla kullanıldığını görürüz. 3. Piramidin iletken ve yalıtkan yapısı mükemmel bir mühendislik örneğidir. Ancak elektriğin üretimi için bir enerji kaynağına ihtiyaç vardır. Piramitlerin üzerinde bulunduğu Gize Vadisi yeraltı su kanallarıyla kaplıdır. Piramitler arası suyla dolu olan bir kireç taşı kayacının üzerinde yükselir. Yeraltı sularını yüzeye taşırken elektriği de yukarılara ileten bu özel kayaç katmanlarına akifer adı verilir. Akiferlerden geçen Nil Nehri'nin yüksek debili suyu elektrik akımı üretir. Buna fizyoelektrik adı verilir. Piramidin yeraltı odaları bu fizyoelektrik yüklü kayacın içine yapılmış granit iletkenlerdir. Bu elektrik akımı piramidin granitle kaplı yeraltı odalarından üst bölümlerine doğru iletilir. Granit elektriği yüksek derecede iletme özelliğine sahiptir. Piramidin zemininde doğal olarak bulunan elektromanyetik alan böylece konsantre şekilde piramidin üst katmanlarına iletilir. Piramidin en tepesinde yüksek iletkenliğiyle bilinen altın bir bölüm bulunur. Bu bölüm günümüzde yerinde bulunmamaktadır. Bu nedenle piramidin tepesi kusursuz geometrik şeklini kaybetmiştir. Bu altın bölüm negatif iyonların iyonosfere iletilmesinde etkili rol oynar. Bu şekilde bir akım oluşturulmuş olur. Peki, bir akifer yardımıyla elektromanyetik alanı toprak üstüne iletmek ne işe yarar? Mısır'da 5000 yıl önce kullanılan bu teknolojinin aynısını 1900'lerin başında elektrik teknolojisinin mucidi olarak bilinen Nikola Tesla Amerika'da inşa ettiği kulede uygulamıştır. Alternatif akım, elektrik motoru, radyo, lazer, radar gibi temel elektrik teknolojisinin mucidi olan Nikola Tesla, 1901-1917 yılları arasında inşa ettiği Warden Cliff Kulesi'nde ses ve görüntüleri eş zamanlı olarak kıtalar arasına aktarırken, dışarıdan elektrik kaynağı kullanmamış, hatta kablosuz enerji aktarımı teknolojisini uygulamıştır. Tesla da bu kuleyi bir akiferin üzerine inşa etmişti ve akiferin negatif iyonlarını kuleye aktarıyordu. Tesla'nın ünlü Warden Cliff Kulesi'nde kullanılan elektromanyetik teknoloji ile piramitlerin inşasında oluşturulan elektromanyetik alan tıpatıp aynıdır. Her iki yapıda negatif iyon üreten ve elektriği kabloya ihtiyaç duymadan aktarabilen sistemlerdir. Peki Mısırlılar elektriği ne amaçla kullanmışlardı? Rölyeflerde Mısırlıların kablosuz bir elektrik kaynağıyla yanan ve elde taşınan ampul tipli lambalar kullandıkları açık ve net olarak görülür. Bu ampulleri Nikola Tesla'nın alternatif akımın zararsız olduğunu göstermek için yaptığı tanıtımlardan hatırlayabiliriz. 1893 Chicago Dünya Fuarı'nda Nikola Tesla alternatif akımı vücudundan ileterek elindeki ampulü hiç kablo kullanmadan yakmıştır. Bu rölyefte kablosuz bir anten görülmektedir. Mısırlılar kablosuz iletişim için anten ve kablosuz enerji kaynağı kullanmışlardır. Solda gördüğünüz rölyef bir verici, sağdaki ise bir alıcıdır. Bu deliller Mısırlıların iletişim için kablosuz enerji kullandıklarına işaret eder. Bu rölyef bir iplik üretme tesisini göstermektedir. Mısırlıların o dönemde dokumada kullandıkları ipliklerin inceliği bugün makineyle dokunan ipek kumaşlar ayarındadır. Mısırlıların dokuma tesislerinde de elektrik enerjisi kullanılmıştır. Antik Mısır'dan kalma birçok altın eşyanın aslında çok ince altın kaplama olduğu anlaşılmıştır. Bu parçalarda görüldüğü gibi böylesine mükemmel bir altın kaplama yapmak için elektrik kullanmak gerekir. Büyük piramidin çevresinde yapılan elektromanyetik ölçümlerin toplamı, dünyanın herhangi bir yerinde yıldırımlarla dolu bir fırtınada yapılan ölçümle aynıdır. Piramit çevresinde yüksek elektromanyetik alan bulunmaktadır. Bunu basit bir deneyle de anlamak mümkündür. Piramidin tepesinde ıslak bir bezle sarılmış bir şişeyle durulduğunda yüksek voltaj bobininin tepesindeymişsiniz gibi şişeden kıvılcımlar çıkar. Piramitler mezar olarak kullanılmadı. Bugüne kadar piramitlerin firavun mezarları olduğuna dair pek çok yorum yapılmıştır. Ancak büyük piramidin koridorlarında hiçbir süsleme veya yazı bulunmamaktadır. Bu yapı bir anıttan daha çok işlevsel bir binayı andırır. Arkeologlar piramidin kral odası olarak adlandırılan merkez odasında boş bir taş sandık buldular. Bu taş sandığın içinde bir zamanlar firavunun tabutunun olduğu ancak çalındığı için boş olduğu iddia edildi. Ancak taş sandığın boyutlarına ve yerleştirildiği özel noktaya bakıldığında başka bir gerçek ortaya çıkar. Bu nokta piramidin özel iletken yapısında ve geri kalan tüm tasarımında eksik kalan bir maddenin olması gereken noktadır. Burada bir süper iletken madde olduğu takdirde piramit tüm Mısır'a yetecek kadar elektrik üretebilir. Antik zamanlarda Mısır'da olduğu bilinen, boyutları da tam olarak taş sandığın içine sığacak kadar olan bu süper iletken maddenin kutsal ahit sandığı olduğu düşünülmektedir. Hazreti Musa, Firavun tarafından evlat edinilmiş ve tarihi kaynaklara göre üstün ahlakı, aklı ve yetenekleri sebebiyle Mısır'da yönetici olarak yetiştirilmiştir. Antik Mısır'daki yönetici eğitimi aşamalarından biri de Mısır'ın tüm gizli sırlarının ve enerji ilminin öğretilmesidir. Çeşitli kaynaklarda ahit sandığının diğer özelliklerinin yanı sıra bir kapasitör olarak işlev gördüğü ve bu kapasitörün Mısır'ın enerji kaynağı olduğu yazılıdır. Hazreti Musa'nın Mısır'dan çıkarken ahit sandığını da yanına aldığı bilinmektedir. Tarihi kaynaklara göre Firavun'un son ana kadar Hazreti Musa'yı takip etmesi ve her ne pahasına olursa olsun ona yetişmeye çalışmasının nedenlerinden biri de kutsal ahit sandığıdır. Çünkü Firavun, Mısır'ın sahip olduğu tüm zenginlik ve ihtişamın elektrik enerjisi kullanılmadığı takdirde yok olacağının farkındaydı. Tarihi kayıtlara bakıldığında Hazreti Musa ile aynı dönemde yaşayan 2. Ramses döneminde Mısır en yüksek medeniyet seviyesindeyken 2. Ramses'in ardından 10 yıl bile geçmeden medeniyet tamamen çökmüş, hatta Gize terk edilmiştir. Bir sonraki sülalenin gelip buraya yerleşmesine kadar da bir zamanlar medeniyetin merkezi olan bu şehir boş kalacaktır. Peki bu dönemde kablosuz enerji teknolojisini bilen tek toplum Mısırlılar mıydı? Mayaların ve Asurluların geride bıraktıkları rölyefler incelendiğinde piramitlerde uygulanan benzer tekniği anlatan çizimler hemen göze çarpar. Tüm bu bilgiler bir kez daha göstermektedir ki geçmişte evrimcilerin iddia ettiği gibi ilkel insanlar ve toplumlar yaşamamıştır. Tarihin her döneminde medeniyet açısından ileri ve geri kalmış toplumlar bir arada varlıklarını sürdürmüşlerdir. Binlerce yıl önce yaşayan bir toplum 20. yüzyıldaki bir topluluktan çok daha ileri teknolojiye ulaşabilmiştir. Bu da bize gelişimin evrimsel bir süreç içinde oluşmadığını, yani tarih içinde ilkel toplumdan medeniye doğru bir gelişim bulunmadığını göstermektedir.
Evet, hocamız ahir zamanda kutsal emanetlerinde bulunacağını söylemişti. Allah alem ahit sandığı da kutsal emanet olarak bu yıllarda inşallah bulunabilecek kutsal emanetlerden birisi inşallah. Ama ne kadar önemli bir vazife yaptığını bu videoda inceledik. İlk defa bu video 2-3 gün önce gösterildi. Hakikaten çok önemli bir bilgi piramitlerle ilgili. Yani öylesine bir teknoloji var ki piramitlerin içerisinde, yani bazı bitkilerin, yiyeceklerin bozulmaması, fermantasyon odaları, bazılarda hiç etin dahi bozulmayacak odaların olmasının yanı sıra işte altın kaplamasında kullanılan ve birçok diğer teknolojik şeylerde de kullanılan elektriğin orada kullanılabiliyor ve haberleşmenin, wireless haberleşmenin kullanılabiliyor olması bize geçmiş toplumların ne kadar teknolojik, akıllı, bizim gibi düşünen, akleden, değil mi, teknoloji geliştirmeye müsait insanlar olduklarını bize gösterir. Kaldı ki evrimcilerin söylediği gibi maymunsu atalardan günümüze gelmiş ilkel dönemlerin, ilkel insanların yaşadığı bir zamanın bize olmadığını gösterir. Yani evrimciler diyor ki insanoğlu yemek yaparken konuşarak medenileşti. Bu teknolojisini ve bu dilini, işte bu kültürünü ona borçlu diyorlar. Hayal olarak, yani bir bilgiye dayanmaksızın. Ama bundan somut veriler bize geçmişte yaşayan toplumların ne kadar akıllı, zeki ve teknolojiyi kullanan insan aktarı olduğunu gösterdi. Hatta Neandertallerin de mesela bulunan bir flüt var. 7 notalı ses çıkartabilen bir flüt. Günümüz Batı müziğinin temelini oluşturan yine 7 notalı müziği o zamanında da, Neandertaller zamanında da kullanılabildiğini, çalındığını ve toplum arasında dinlendiğini gösteriyor. Günümüzde maymunların bu tarz bir şey yapabileceği düşünemiyor mu? Düşünemez. İşte bu gelişmeler bize, hocamızın özellikle Kabataş Devri Yalanı kitabında da buna benzer birçok bilgi var. İlkel insanın hiçbir zaman yaşamadığını inşallah göstermiştir.
Evet, maşallah. O bilgileri hiç kimse bilmiyordu, bilmiyorduk maşallah. Piramitlerin elektrik ürettiğini, ahit sandığının oradaki rolü ve Hazreti Musa'nın, Hazreti Musa kıssasında anlatılıyor. Hazreti Musa ve yanında bulunan iman edenleri Firavun ve askerleri takip ediyorlar. Ama takip etmenin ardına yatan önemli nedenlerden biri o ahit sandığının oradan alınmasıymış. Çünkü o elektrik üretimini durduruyor Mısır'ın. Elektrik üretimi durunca da o bölge hemen terk edilmiş zaten. 10 yıl içerisinde tamamen terk edilmiş bir bölge haline geliyor. Maşallah, çok önemli bilgiler bunlar ve net. Yani çok net, delilli bilgiler. Çünkü o piramidi tarif ederken verilen bilgiler bilimsel kanıtlara dayanıyor. Nasıl elektrik elde edildiği, nasıl kablosuz olarak bunun kullanıldığı, nasıl bir alan, elektromanyetik alan oluşturduğu, tıpkı Tesla'nın kulesinde olduğu gibi. Ayrıca bunun teknolojik olarak hem dokumada hem altın kaplamalarda mesela, değil mi, tek elektrik kullanılması gerekiyor ki onlar elde edilebilsin.
Evet.
O da onun net kanıtı. Yani elektrik kullanılmış, yalnız üretilmemiş, aynı zamanda teknolojik olarak hem dokumada hem altın kaplama sanatında kullanıldığını da ispatlıyor. Dolayısıyla çok net, delilli bir bilgi. Evrimde hiçbir şekilde yaşanmadığını gösteriyor.
Evet.
Yani nereye baksak evrim çöküyor zaten inşallah. Çok güzel bir döneme geldik Allah'ın izniyle. Mehdiyet dönemi. Yani i̇nşallah. Allah deccaliyeti gösterdi dünyaya. Yani en şiddetli haliyle gösterdi. Darwinizm ve materyalizmi. Muazzam kan döküldü. Savaşlar, Birinci Dünya Savaşı. Yani 20. yüzyılda savaş olmayan hemen hemen bir dönem yok. Hep insanlar savaşmışlar birbirleriyle. Hep kan dökülmüş. Herkes zarar görmüş. Bütün dünya mutsuz olmuş. Ama sürekli bir mutsuzluk var 20. yüzyıl boyunca. Niye? Darwinizm, materyalizm ve bunun sonucunda ortaya çıkan komünizm, faşizm yerle bir etti dünyayı. Anarşi, terör, ırkçılık. Herkes mağdur oldu. Egoistlik, bencillik, merhametsizlik, zorbalık. Bütün dünyaya hakim oldu. Şimdi Allah onu kaldırıyor. Evet. Allah'ın kaderi inşallah. Hazreti Mehdi geldi. Çok net. Yani hadislerden anlaşılıyor. O da net delilli yani. Delillerle. Çünkü Peygamberimiz alametleri veriyor. Mesela gördük. Halley kuyruk yıldızını tarif ediyor Peygamberimiz. Ne diyor? Bir de sıra veriyor. Diyor ki ay ve güneş tutulmalarından sonra olacaktır diyor. Bakıyorsunuz bir kere Ramazan ayında ay ve güneş tutulması olması büyük bir mucize. Sadece o yetiyor yani Hazreti Mehdi'nin çıktığını göstermek için. 1981 ve 82 yılında iki sene üst üste tam tarif edildiği gibi ay ve güneş tutulması oluyor. Ramazan ayında üstelik. Yani onu da söylüyor Peygamberimiz. Hangi ayda olacağını söylüyor Ramazan ayında. Hakikaten 81 ve 82 o dönemin takvim yapraklarına bakıyoruz. Yani o dönemde yaşayanlar zaten hatırlar. Olmuştu bu. Bir kere daha oluyor hatta 2002 ve 2003 yılında. Yine Ramazan ayında, yine iki sene üst üste Ramazan ayında ay ve güneş tutulmaları. Ne diyor Peygamberimiz? Ramazan ayındaki ay ve güneş tutulmalarından, ay ve güneş tutulmalarından sonra görülecektir diyor. Bakıyorsunuz hakikaten Halley kuyruklu yıldızı, 76 yılda bir çıkan kuyruklu yıldız hep önemli olaylarda çıkmış. 1981 ve 82 yılında Ramazan ayında ay ve güneş tutulması olduktan sonra çıkıyor 86 yılında. Ki yani daha çok sayıda bakın bir tek bu bile yeterli. Kabe'de kanlı bir baskın olacak diyor Peygamberimiz. Hiç olmamış. 1400 senedir öyle bir şey yok yani Kabe'de kanlı baskın. Daha birinci gününe giriliyor. 1400 yılına dikkat çekiyor çünkü Peygamberimiz. Hazreti Mehdi'nin etrafında insanlar 1400'de toplanmaya başlayacaktır diyor. 1980 yılını özellikle dikkat çekiyor. İnşallah birinci günü Kabe'de kanlı katliam oluyor. Hiç olmamış bir olay. Bunların hepsi bize Hazreti Mehdi'nin aramızda olduğunu ve faaliyette olduğunu ki bütün dünyadaki değişikliklerde bunun kanıtı oluyor. Darwinizm ve materyalizmin çöküyor olması, dünyada dindarlaşma oluyor olması, ekonomik kriz mesela. Onu da tarif ediyor Peygamberimiz. Aynısıyla gerçekleşiyor. Adamlar diyorlar ki ekonomistler, hiç kimse açıklayamıyor. Sürekli toplantı yaptılar. Amerika'nın ekonomistleri, Avrupa'nın ekonomistleri. Darphaneleri var ellerinde, para basıyorlar. İnsan para basar değil mi? Para açığı olduğunda basar yani darphane onu zaten. Kim de diyebilir ki? Olmuyor. Kurtaramıyor. Yani mümkün değil. Yunanistan'ı iflas etti. İzlanda iflas etti. İzlanda ilk önce gitti. Evrimde bir numaraydı. İlk orası iflas etti. Bir mucize. Evet. Bütün Avrupa zor durumda şu anda. Amerika zor durumda. Yüzlerce banka kapandı. Ve daha da artarak devam ediyor bu. Hiçbir çözüm üretemiyorlar. Mucize. Yani nasıl mesela dediler ki global ısınma dediler, kuraklık oldu. Bu da bir alametti. Peygamberimiz diyor, Lulin kuyruklu yani çift uçlu kuyruklu yıldızdan önce diyor kuraklık olacak diyor. 2007-2008 yılında tam söylendiği gibi kuraklık oldu. Hiçbir sebebi yok. Dediler ki yok ozon tabakası, deodoranlar fazla sıkılmış da, ozon tabakası incelmiş de, efendime söyleyeyim global ısınma oluyormuş diye böyle bir anda çıktılar. Hocamız dedi ki, bu dedi ahir zaman alameti dedi. Lulin kuyruklu yıldızı çıktığı anda ilk hocamız teşhis etti zaten. Bu dedi hadislerde bildirilen kuyruklu yıldız işte dedi. Lulin kuyruklu yıldızı. Ondan sonra olacak yağışlara dikkat çekti. Hadiste bildiriliyor bu. Hakikaten sebepsiz yağmur başladı her tarafta. Bütün dünyada sel götürüyor şu anda. Ne oldu global ısınma diyorsunuz? Rus bilim adamları diyor ki evet diyor biz orada dönemde global ısınma demiştik ama yalan söyledik diye açıklama yaptılar dünya medyasına. Doğru söylemedik biz dediler. Niye? Çünkü aynı zaman alameti. Ve sebepsiz yağmurlar başladı bu sefer. Ona da hiçbir şey diyemiyorlar. Bütün doğa olaylarında sebepsiz artış var. Önce diyorlardı ki yok depremin failinde hareketlenme şudur budur falan. Hocamız İstanbul'a büyük deprem bekleniyor. Sürekli açıklama yapıyorlardı birbiri ardına. Hocamız dedi ki İstanbul'da deprem olmuş. Olmayacak dedi. Çünkü dedi Hazreti Mehdi orada dedi. Hazreti Mehdi orada olduğu sürece İstanbul'da deprem olmayacak. Bu sefer ne dediler? Deprem dediler 1950 yıl sonra, 60 yıl sonra belki olabilir demeye başladılar. Deprem konusu da kapandı. Bunlar metafizik olaylar. Yani her şey metafizik gelişiyor. Bütün dünyadaki olaylar da Mehdiyet'in etrafında dönüyor. Çok büyük bir müjde inşallah. İnşallah buna diğer programlarımıza devam ederiz. Çünkü çok büyük bir müjde bu. Bütün insanlık için.
Evet inşallah.
Bugünkü programımızın sonuna geldik. İnşallah saat 20'de Adnan Oktor'la Gece Sohbetleri programının tekrarı ve saat 22'de Sayın Adnan Oktar'la Gece Sohbetleri programı canlı yayın olarak TV Kahramanmaraş, Aksu TV, Kaçkar TV, A9 TV, Harun Yahya TV'den takip edebilirsiniz. Hayırlı günler.